Hayırlı geceler sevgili izleyenler. Yayınımıza Harun Yahya TV sitesinden devam ediyoruz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Serdar Bey, Doktor Oktay Bukan ve Beyla Hanım.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasıl başlayalım?
Evet. Bu NTV televizyon kanalı ve dergilerinde evrime yönelik uydurma haberler çıkartıyor. Biz de bunlardan bazılarını şimdi deşifre edelim.
Çok iyi olur.
Her programda cevap vereceğiz inşallah.
İnşallah.
Mesela bunlardan bir tane örnek verelim. Bakın diyorlar ki bu NTV'nin internet sitesinde çıkan haber. Sıcak havalarda evrim daha hızlı gerçekleşiyor ya, diye bir haber.
Nasıl atmasyon ya?
Yani artık böyle cezaetim son verdesiyle. Şimdi burada şunu söylüyor. Bir kere bu bir bilimsel gerçek var. Hakikaten sıcak havalarda hücrelerin metabolizması hızlanır. Bunu herkes bilir.
Evet.
Yani bunu bilmek için özel bir bilgiye gerek yok. Fakat bu metabolizma hızlanmasının hücreyi değiştirecek ya da türü değiştirecek gibi evrimin iddialarını destekleyecek hiçbir alakası yok. Zaten öyle bir delili yok evrimin. Bütün deliller evrimi yalanlıyor. Metabolizmanın hızlanması, şimdi evrimci mantığa göre ne diyorlar bunlar? Mutasyonla, rastgele değişikliklerle DNA'ya genetik bilgi ekleniyor diye bir iddiaları var değil mi? Bu da işte genetik bilgi artışına ve güya evrime yol açıyor diye. Halbuki mutasyonlar, rastgele değişiklikler zararlı. Bunu bilimsel olarak biliyoruz bugün. %99'u zararlı, %1'i ne zararlı ne de yararlı. Sıcak havalarda mutasyonlar daha çok olur mu? Olur. Metabolizma hızlandığı için olabilir. Bu daha çok zarar verir. Yani mutasyonun bir zararlıyken 10 tanesi daha zararlı, 100 tanesi çok daha zararlı olur.
Evet.
Yani bu kadar saçma sapan, böyle ipe sapa gelmez şeylerle halkımızı ve insanları kandırmaya çalışmak hiç doğru bir şey değil. Onun için bu saçmalıklardan vazgeçsinler. Şimdi bir tane daha örnek verelim bakın NTV'nin bu saçmalıklarına. NTV'de şöyle bir haber çıkıyor. Evrim sürecinde bir halka daha diye. Bakın şimdi internet sitesinde çıkar birazdan. Burada Güney Afrika'da bir tane fosil buldular. 2008 yılında bulunan fosil iki ayrı canlıya aitti. Bir tane kafatasından ve iskelet parçalarından oluşuyor. Bunlar tam bir iskelet olduğunu iddia etmişlerdi ama tam bir iskelet falan değil. İskelet parçaları ve tek bir kafatasından oluşuyor. Bu kafatası da 400 küsur santimetre büyüklüğünde bugünkü şempanzelerle aynı kafa büyüklüğüne sahip bir maymun kafatası açıkça. Zaten buna Australopithecus sediba ismini de veriyorlar. Yani maymun olduğu çok belli. Çünkü uzun kolları, kısa bacakları olan, ondan sonra her yönüyle maymun olduğunu gösteren bir fosil. Kaldı ki bunun dik durduğunu iddia ettiler. Bu da doğru değil. Maymunlara bir kere bakın. Kesinlikle bir maymun dik duramaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü yaratılışı itibarıyla bütün iskelet yapısı, sinir sisteminin özellikleri, denge organları 4 ayak üzerinde yürümeye müsait şekilde yaratılmıştır. Yani ağaçtan ağaca atlayan ellerinde ayaklarındaki çıkıntılar bunu gösteriyor zaten. Çok özel el ve ayak yapıları vardır. Dallara tutunmaya yarayan, tırmanmaya yarayan. Ve öne eğik yürür. Yani 4 ayaklı yürür. Zaman zaman 2 ayağı üzerine kalktığı olur ama bu kısa sürelidir. Çünkü 2 ayaklılıkla 4 ayak arasında bir yürüyüş mümkün değildir. Karma yürüyüş yani. Bunu şundan dolayı biliyoruz. Bilim adamları araştırma yapıyorlar. Mesela Robin Crampton diye birisi var, bir İngiliz. Onun yaptığı bilgisayarla yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Karma bir yürüyüş enerji tüketimini çok fazla arttırdığı için %40'lar dolayında yani yarım 1,5 katına çıkartıyor. Bu o canlının bütün enerjisini hatta öldürücü bir şekilde sadece yürüyüşe sarf etmesi anlamına gelir. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bir canlı ya 4 ayaklı oluyor ya 2 ayaklı oluyor. 2 ayaklılıkta şimdi evrimci mantıkla da bakıldığında, bu saçma sapan mantıkla da bakıldığında 4 ayaklıya göre bir daha avantajlı bir şey değil. Çünkü iki ayaklı insan saatte 30 kilometre koşabiliyor, hızla koşabiliyor. Ama dört ayaklı hayvanları düşün, mesela çitalar var. Saatte 120 kilometre hızla çıkabiliyorlar. Yani dört ayaklı olmak daha evrimci mantıkla da daha hızlı olmayı, daha çevik olmayı, işte onları avlayacak hayvanlardan daha hızlı kaçmayı sağlayan bir şey. Avantaj yani. Dolayısıyla dört ayaklıdan iki ayaklıya doğru bir evrim evrimci mantıkla bile olmuyor. Zaten olmaz da. Ama böyle de olmuyor. Kaldı ki bakın, şimdi iki ayaklı bir dört ayaklı kontrol eden genlerin sayısı binlerce gen bunu kontrol ediyor. Çünkü bütün omurganın yapısı, leğen kemiği, iskelet yapısı, denge organları, yarın daire kanalları, her şey ya iki ayaklığa göre yaratılmış oluyor, olması yaratılış itibariyle, ya dört ayaklığa uygun oluyor. Binlerce gende muazzam bir değişiklik tabii ki imkansız. Çünkü bir harfi bile değiştirdiğiniz zaman biz biliyoruz ki genlerde tek bir harfi değiştirdiğiniz zaman mutlaka zararlı oluyor. Yani her bakımdan bir facia. Nitekim bu buldukları işte maymun fosili de buna yine Ardi'de olduğu gibi hiçbir delil getiremediler. Bu iddia ettikleri bu şeyde. Normal maymun olduğu belli. 400 santimetre küplü, küçücük kafatası olan bir maymun fosilini, bir tane kafatası, tam iskelet diyorlar. Alakası yok. Birkaç tane iskelet parçası. Ardi'deki gibi rezil oldular. Ne yapmıştı Ardi'de hocamız? Ardi 1994 yılında bulunan bir maymun fosiliydi. Hocamız dedi ki, bu dedi bir maymundur. Bonobo maymununa ait bir bonobonun soyu tükenmiş bir türüdür. Hatta bonobonun gösterebilirim de gülen bir resmini internet sitelerine bastı. Ne oldu biliyor musunuz ondan sonra? Dünya çapında özür dilediler. Bilim dergilerinde en önde gelen Darwinistler pardon dediler. Ya yapmayın. Çıkmayın böyle ipe sapa gelmez şeylerle. Sonra özür dilersiniz. Evet. Devam edelim. Bir tane daha örnek verelim. NTV'nin DNA'daki minik bir değişiklik diye değişiklik evrim nedeni diye bir yazısı var burada. İki ayrı sinek yutan kuş arasındaki renk farkının Darwinistler evrime delil gibi göstermeye kalkıyorlar. Yani bu o kadar bilinen bir şey ki yani bu kadar cahil olmaları, bu kadar yalancı olmaları da çok özel. Çünkü varyasyon diye bir şey var genetikte. Varyasyon, evet, aynı tür içerisinde zaten var olan genlerin değişik kombinasyonlarından meydana gelen bir çeşitlenmedir. Mesela nasıl oluyor? İşte diyelim köpek türü var. Küçük kaniş köpekler var, Sivas kangallar var, Alman kurt köpeği var, danovalar var. Değil mi? Ondan sonra çeşit çeşit köpekler var. Bunların birbirinden farkı var. Ama köpek köpektir. Bu şundan kaynaklanıyor. Zaten var olan genler ki özellikleri birden fazla genler kontrol ediyor. Bunların değişik kombinasyonları bir çeşitlilik meydana getiriyor. Mesela değişik insan ırkları gibi. Zenciler var, beyazlar var, sarı ırk var, uzak doğulular var, aborjinler var. Bu ırk farklılıkları işte zaten Hazreti Adem'den beri var olan genlerin değişik kombinasyonlarıyla meydana geliyor. Peki burada yeni genetik bir bilgi var mı? Yok. Evrimin gerektirdiği bize sıfırdan nasıl yeni genetik bilgi olacak? Böyle bir mekanizma yok doğada. Yani bu kesinlikle bilime, akla ve mantığa ve vicdana aykırı bir iddia. Çünkü hiçbir şekilde yeni bir genetik bilgi oluşmaz. Bir gen 10 üzeri 500 amino asit kodlayan bir gen diyelim. 10 üzeri 903 tane ayrı ihtimalden oluşuyor. Şimdi bu imkansız bir sayı. İmkansız kere imkansız. Genler de sadece zaten var olan mükemmel yaratılmış bir DNA'dan kopyalama suretiyle olabiliyor. Kopyalandığı zaman bir gen kopyalanıyor ve onun aynısı oluşuyor. Ama hiçbir zaman genetik bilgi oluşmaz. Bu iddiaları da bu bilimsel bulgulara kesinlikle aykırı. Varyasyon da evrilme delil değil yani çeşitlenme.
Bir de biraz önce anlattığınız gibi şimdi doğal seleksiyon neyi söylüyordu? Yararlı gelişmelerin aktarabileceğini yoksa elimine edileceğini söylüyordu. Biraz önce hocamızın dediği gibi eğer 4 ayak üzerinden 2 aya yani insana dönüşüm varsa yani bir evrimleşme varsa aradaki bir eğik yürüyüş var. Bu da nedir? Enerji kaybıdır. Bu bir avantaj mı? Hayır değil, dezavantaj. Doğal seleksiyona göre o zaman elimine edilecek. O zaman nasıl bir dönüşüm var? Yani kendi kendine yalanlıyor. Bir de pleiotropik etki var. Bir genin en az bir tane özelliği etkilemesi. Mesela meyve sinekleri miydi hocam? Siz daha iyi bilirsiniz.
Evet.
Onları göz için göz genlerine mutasyon gönderiliyor. Ve yani cinsiyetlerinin değiştiğini görüyorlar. 17'de 14. Yani buradan anlıyoruz ki sadece mutasyonu göndermiş hem zararlı, hani dedikleri gibi yararlı değil. İkinci özelliği de göze gönderdiklerinin cinsiyetini değiştiriyor. Demek ki birden fazla etkisi de olabiliyor.
Hocamız alim oldu ya maşallah. Gelin hocam.
Maşallah.
Hocamızın kitaplarını okuyarak maşallah, maşallah döktürüyor yani bu profesörleri. Dawkins, Mawkins yani duramaz böyle bir ortamda. Kaçacak deli karar. Maşallah. Doğru. Şimdi bir kere doğal seleksiyon o kadar saçma bir kavram ki yani Allah ayette bildiriyor onların ad olarak adlandırdıkları diyor. Burada şimdi seleksiyon lafı süper bir aldatmaca. Doğanın bir şey seçeceği falan hali yok. Doğa taş, toprak, cansız atomlardan oluşan kaya. Kaya neyi seçti yani? Kaya sorsan yani bir şey seçebilir misin diye. Kaya seçebilir mi bir şey yani toprak seçebilir mi? O kadar anlamsız ipe safa gelmez bir iddia ki işte Darwin'le başlıyor bu doğal seleksiyon kavramı. Ondan sonra doğal seleksiyonun hiçbir şey yapacağı etkisi olmadığını anlıyorlar. Yani doğal seleksiyon hocamızın anlattığı gibi, Beril hocamın söylediği gibi doğaya daha uygun olanların hayatta kalması ve başarılı olup üremesi, evrimci mantıkla anlatıyoruz bunu. Ve neslini devam ettirebilmesi özelliğine ortaya koyan bir şey diyorlar. Halbuki doğa bir şey seçmez. Seçim akıllı olur. Yani doğal seleksiyon dedikleri bu içi boş kavram neyin faydalı neyin zararlı olduğunu bilemez ki. Örneğin gözü ele alalım. Göz sadece bütün parçaları tas tamam olduğu zaman çalışır. Dolayısıyla öyle bir irade olacak ki son aşamadaki faydayı hedefleyecek. Nedir son aşamadaki fayda? Görme. Yani hiç daha görme yokken bir akıl ve irade olacak. Görme diye bir şeyin var olduğunu bilecek. Ve o faydayı hedefleyip gözü aşama aşama meydana getirecek. Bu irade sadece Allah'ın iradesi olabilir. Yani görme yokken görmenin ne olduğunu bilen sadece sonsuz akıl sahibi, sonsuz ilim sahibi Allah'tır yani inşallah. Doğayı yaratan zaten doğanın kendisi yaratılmış. Doğa neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilecek böyle bir bilinci falan yoktur ki doğanın. Halbuki bunlar böyle doğaya bir bilinç yüklemeye çalışıyorlar. Bu var. Doğaya bilinç yükleme. Animizm diye bir kültür var. Ta putperest dönemlerden kalma böyle. Doğanın ruhu olduğunu, tabiatın ruhu olduğunu iddia ediyorlar. Hatta biz ilkokuldayken tabiat ana falan yani. Tabiat neyin anasıymış yani? Bırakın bu işleri. Allah yaratmıştır. Allah yoktan var etmiştir. Big Bang'le bütün maddeyi, zamanı ve mekanı. Değil mi? Doğanın yani taşın, toprağın atomları 14 milyar yıl önce yoktan var ediliyor. O atomlarla inşallah Allah yaratmış oluyor atomları yaratarak. Yoktan var ediyor. Doğanın kendisi yaratılmış. Doğanın en yaratıcısı olabilir ki haşa.
İnşallah.
Yani onun için evet.
Putperestler gibi sözünü böldüm de.
Evet.
Yani hep böyle sen bunları anlatınca ağzıma geliyor söylemeden edemiyorum yani. Yani işte ateşti ona tapı öbürü toprağa put yani tam tahtadan oyma putlara tapanlardan hiçbir farkı yok yani. Evet,
tesadüf putu. Deyip,
toprağa tapıyorum ben diyor yani öbürü. Evet. Öbürü de taştan oymuş ona tapıyorum diyor. Bu da tesadüfü put edinmiş. Putperestlik yani başka bir şey değil.
Evet. Evet. Bir de iki aşamadan bahsediliyor. Şimdi mutasyon olacak. Mutasyon yararlı olacak. Yararlı olduktan sonra doğal seleksiyon işin içine girecek. O da aktaracak. Zaten mutasyonun yararlı olması söz konusu değilken bir de doğal seleksiyonu aktarayım. Hakikaten evet. İmkansız.
Ya bu laflara biraz da tabii dikkatli bakmak lazım. Şimdi evet, evrimcilerin bir oyunudur bu mutasyon, doğal seleksiyon.
Yani evet.
Natural falan böyle acayip isimler. Şimdi halkımız bu oyuna gelmesin. Yani öyle doğal seleksiyon hani böyle anlamayınca evet. İnsan tabii
bir şey
ya bu acayip acaba? Bir şey herhalde. Bir de böyle dağınık saçlı, gözlüklü, bir de beyaz böyle gömlekli adamlar söyleyince hani bir şey varmış gibi. Konu tamamen senin ve Altı Hocam'ın dediği gibi. Yani öyle bir seçme, seçecek biri, yani doğada biri var da mesela tabiat ana diye biri var da bizim haberimiz yok. Öyle bir durum bu. Mesela tabiat anayı gören var mı hiç? Öyle biri yok ki. Yani öyle bir anne yok
kimine tabiatta. Kimin tabiat yani?
Ha, gören yok zaten yani. Öyle bilen yok. Böyle epeydir ben bildim bileli bir tabiat anadır gidiyor da yani böyle biri yok bu yalan yani masallardan biri bu Andersen masalları onlardan biri bu şimdi itiraf niye yapılır doktor hocam şunun için yapılır siz birini kandırmışsınızdır aldatmışsınızdır yalan söylemişsinizdir veya bir şeyini çalmışsınızdır bilemiyorum ya bir kötülük yapmışsınızdır yani sonra bir zaman sonra vicdanınız harekete geçmiştir bir süre sonra. Öyle açık gerçekler görmüşsünüzdür ki ya tutamayıp kendinizi ya ben bir itirafta bulunacağım dersiniz bunları yaptıktan sonra. Bakın evrimciler aynısını yaptılar. 1,5 asırdır bütün insanoğlunu kandırdılar, aldattılar, büyülediler, telkin yaptılar. Olmayan kandırmaca fosiller yaptılar. Bu Piltdown adamı ünlü biliyorsunuz o İngiltere'de 40 yıl şey yapıldı. Sergilendi. Ya bir jenerasyon bununla aldatıldı mesela. Bir nesil. Neydi o? İşte insanla maymun çenesi, kafası göğe işte evrimin ara halkası diye oraya ortaya koydular. Meğerse sahtekarlıkmış. Evet. Gitmişler bir kafa almışlar mezarlıktan. Bir de insan şeyi çenesi, maymunu onu birleştirmişler. Bir de törpülemişler. Biraz boya. Alın size ara geçiş formu. Ne ya ne gerek bunu yapmaya? Belli ki elinde senin bir delilin yok. Bir ispatın yok. Sahtekarlık yapıyorsun. Sonuca bakıyoruz. İnsanları aldattınız değil mi? Evet. Şimdi bakın bunu yapan evrimciler de bu yüzden itirafa başladılar. Tabii çok önemli bir nokta daha var. Bu itirafların gelmesi 1979 yılı itibariyle hocamızın yapmış olduğu bilimsel çalışmalardır bu yöndeki. Hocamız var olan gerçekleri toparladı, derledi, çok güzel, akıcı, sade, hikmetli bir üslupla, bilimsel delillere dayanarak insanoğlunun gözünün önüne koydu, serdi. Ve göz önüne konulan her delil yaratılışı ispat etti tek başına. 350 milyon tane fosilden haberdar olduk hocamızın vesilesiyle. Ne işe yarıyormuş bu fosiller meğerse? Yaratılışı ispat ediyormuş. Bütün canlılar hiçbir şekilde, mesela diyoruz ya doğal seleksiyon, mütasyon, ya hiçbir şekilde değişmemiş. Evet. Bu çok net olarak ortaya konuldu. Bu çalışmaların yoğunluğu ve gerçeklerin alenen güneş gibi gün ışığına çıkmasının sonucunda evrimciler pes etti. Ve başladılar itirafa. Bakın birkaç örnek var, onları ben paylaşayım izleyicilerimize. Harvard Üniversitesi'nden çok ünlü bir paleontolog Niles Eldridge diye bir bilim adamı. Bakın diyor ki, tabii ki paleontologlar, yani fosil bilimle uğraşan kişiler uzun zamandır evrimden irkiliyorlar. Yani siz bir teoriyi savunacaksınız ama bundan da irkileceksiniz. Bir kere burada bir anormallik var yani. Yani ruh hallerinde de bir gariplik olduğunu anlıyoruz. Hiçbir şekilde gerçekleşmemiş gibi gözükmüyor. Nokta nokta nokta. Evrime dair yeni fikirler tanıtılırken genelde ansızın, burası çok önemli, ansızın bir ortaya çıkışın söz konusu olduğunu görürüz. Ne demek bu? Hani nerede fosil? Ara geçiş formu yani, pardon. Ya ansızın ortaya çıktığını görüyor. Bu şu demek. Bir kitap alırsınız, böyle sayfaları çevirirsiniz, bomboş, çevirirsiniz. Bir anda yazılar gelir. İşte ansızın yazılar gelir. Daha önce o yazıyla ilgili bir şey var mı? Diğer sayfalarda yok, boş. Bir anda yazı gelir önünüze. Yani bunun ansızınla, bir anda ile ifadenin dışında başka bir ifadesi olmaz. Bakın o da öyle diyor. Yani Kambriyen döneminden bahsediyor. Bir anda karşımıza çıkıyor canlılık. O jeolojik katmanlarda. Ataları yok. Atası olmayanın zaten ara geçiş formu olmaz. Evet. Bu kadar basit. Sonra diyor ki, ne var ki diyor, fosil kayıtları evrim hakkında bir şeyler öğrenme arayışındaki pek çok ümitsiz paleontoloğu bu şekilde vurmuştur. Ümitsiz. Evet, ümitsizsiniz çünkü yok. Yani bütün dünyayı taradınız, yok işte. Daha bunun peşinden gitmenin bir manası yok. Evrimcilerin ruh halini çok güzel anlatan bir İtiraf bu. Bir tane daha okuyayım. Yine aynı kişi. Diyor ki, tüm deliller fosil kayıtlarının ortaya koyduğu sonucun doğru olduğunu göstermektedir. Yani yeri, göğü, ikisi arasındaki bütün canlıları, cansız maddeleri Allah yaratmıştır diyor. Evrimci, evet. Paleontolog işte. Fosillerle uğraşan adam. Fosil kayıtlarında gördüğümüz boşluklar, ki boşluk yok, hayatın tarihindeki gerçek olayları yansıtmaktadır. Bunlar yetersiz bir fosil birikiminin sonucu değildir. Yani ha ileride bulunur. Şimdi biz hala arıyoruz. Ara geçiş formu bulacağız. Durun bir dakika yani, acele etmeyin. Böyle bir şey yok diyor. Yani bakın, bunlar yetersiz bir fosil birikiminin sonucu değil. Yani yeterli fosil var diyor elimizde. Bu konuda kendisi söylüyor. Boşluk diye bir şey yok zaten. Yani arada bir şey olur da bir beklenti olur. Böyle bir şey yok. Zaten var olan mükemmel, kompleks özellik ve yapılarla ansızın, aniden ortaya çıkıyor. Bu ne demek? Konuşayım, anlasın. Yüce Rabbimiz ol emriyle yeryüzündeki bütün canlıları yarattı demek. Altı hocam, eğer anlatacağım bir şey varsa ben devam edebilirim.
Estağfurullah.
Doktor hocam.
Evet. TV'ye devam ediyoruz.
İki tane evet. daha var. Evet. Tamam. Bir tane daha örnek verelim. John Hopkins Üniversitesi'nden Profesör Stanley diyor ki, bilinen fosil kayıtları kademeli evrimle uyumlu değildir.
Bitti. Evrim yok yani.
Yani kademeli evrim diye bir şey yok demektir o.
Evet. Yani evrim yok demektir. Ara geç. Zaten kademeli
evet. Evet, kademesi yok. Evrim yok. Uyumlu da değil. Ne demek? Hepsi Allah'ın yarattığının delili oluyor canlıları. Bu demek. Ve hiçbir zamanda olmamıştır diyor. Ya bakın, paleontolog yani bu konuyu en iyi bilen adamlardan biri. Fosil bilimiyle uğraşıyor. Niye uğraşıyor? İnsanlığa geçmişle ilgili fosillere bakıp bilgi vermek için, tarihi bilgi vermek için uğraşıyor. Evet. Ve o diyor ki, böyle bir şey hiçbir zaman olmamıştır diyor. Neye bakarak? Fosillere bakarak. Paleontologların çoğunluğu delillerinin Darwin'in bir türün değişimine götüren çok küçük, yavaş ve giderek biriken değişiklikler üzerine yaptığı vurguyla çelişir durumda olduğunu hissetmiştir. Sağ olun. Yani anladınız, hissetmediniz. Çok net yani.
İnşallah.
Onların hikayeleri de örtbas edilmiştir. Evet, hikaye anlattınız. Biz de onu söylüyoruz. Masal diyoruz. Aynı şey işte, masalınız. Bu da yine itiraflardan bir tanesi. Bir tane daha var, son. Yine antropolog Jeffrey Schwartz diyor ki, pek çok paleontolog fosil kayıtlarında kayıp halkaları bulmak yerine sadece büyük boşluklarla ve bugüne kadar kaydedilmiş fosil türleri arasında herhangi bir ara form olmadığı gerçeğiyle yüz yüze geldi. Evet, çünkü bu apaçık bir gerçek. Ha, kimisi bunu biraz akıllandı, kabul etmeye başladı. Kimisi hala çok manasız bir şekilde ısrar ediyor ama elde bir şey yok. Yani bak, bunu kaç defa söyledik. Hocamız 10 trilyon dedi. Bir tane fosil. Taş parçası,
evet.
ya. Getir masaya koy. De ki bu şu canlıyla şu canlı arasında biraz ondan biraz bundan özelliklere sahip. Yani bir ucube. Bir canlıdır. Buyurun, bu da fosilidir. Ya niye demiyorsunuz bunu? Madem böyle bir şeyin var olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu nasıl bir iddia, delil olmadan? E bilimsel, hani nerede bilimsel kanıt? İlmi hiçbir şey yok ortada. Ucunda 10 trilyon var ya. Yani aspara değil ki. Olsa getirirsin. Yani
amuda kalkarak getirirsin.
Amerika'da olsa, Antarktik kıtada olsa normal de hocam uçarak gelir. Evet. Yani koşarak gelir yani. Vakit kaybetmemek için. E hani nerede? E sonra da evrim var. İşte ara geçiş var. Haberle. Mesela insan utanır ya. Yani çok ayıp ediyor NTV. Yani yalan haber yapmak bir garip. Yani yanlış bilgilendirmek, değil mi? Bir İletişim kurumu için çok utanç verici bir şey. Yanlış haber veriyorsunuz.
Bak,
yanlış
TRT
bilgi veriyorsunuz.
Mesela hatasından.
Maşallah.
Hocamız uyardı dün.
Tabii, uyarıyla oldu. Tabii.
Gayet açık
evet,
bir şekilde.
Maşallah.
TRT dönmüş. Evet. Oktar hocam anlattı. Tabii yani yalan bilgi aktarılır mı? Yani olur mu böyle bir şey?
Tabii.
NTV bir büyük bir medya kuruluşu. Nasıl evet. böyle uydurma haberleri, doğru olmayan, bilime aykırı, mantığa aykırı şeyleri. Bakın bir tane daha örnek verelim. Yine NTV'nin bakın sitesinde çıkan. Artık bir rezalet, rezalet diyeceğiz. Evrimden arta kalanlar diye bir haber. Ne iddia ediyorlar burada biliyor musunuz? Körelmiş organ diye bir şey var. Ta Charles Darwin döneminde iddia ediliyordu. Sonra bilim ilerledikçe anlaşıldı ki körelmiş organ diye bir şey yok. Yani her organın, her vücutta olan bir parçanın bir fonksiyonu var. Sadece o dönemin köhne bilim anlayışıyla bilinmiyordu ne işe yaradıkları. Mesela o, şimdi bakın o 150 yıl sonra NTV bu tamamen ortadan kalkmış bu safsatayı güya bilime delilmiş gibi sitesinde basıyor. Bakın rezalete bakın. Şimdi bu yazının içerisinde körelmiş organlardan bahsediyor. Mesela apandiksten bahsediyor. Bakın aşağıya inersek görülecek şimdi. İşte kuyruk sokumu, 20 yaş dişi. Ondan sonra apandist. Apandist denmez bir kere. Apandisit, apandiksin iltihabıdır. Onu bile bilmiyorlar. Apandikstir organın ismi. Vitamin C sentezi, erkek meme uçları, tüyler, Jacobson organı diye devam ediyor. Bakın, apandiks denen organ, tabii ki Charles Darwin döneminde bilinmiyordu. NTV de bilmiyor olabilir. Şimdi öğretelim. 10 yıllardır biliniyor. Vücudun bağışıklık sistemiyle ilgili bir organ. Bağışıklık sisteminin hücreleri var apandiks denen organın içerisinde. Ayrıca vücuda faydalı bakteriler içerdiği de anlaşıldı. Hatta daha bilinmeyen fonksiyonları da olabilir. Bilim ilerledikçe ortaya çıkacak olan. Dolayısıyla kesinlikle bir körelmiş organ falan değil. İkincisi, burada bademciklerden bahsediyor. Bademcikler de boğazımızda yine bağışıklık sistemiyle ilgili bir organ. İlk mikroplar biliyorsunuz ağızdan, ağız yoluyla girdikleri zaman sindirim sistemine gelmeden önce ilk karşılaştıkları karakol görevi yapıyor bademcikler. Mikroplara karşı orada bir savaş mekanizması var. Yani savaşacak polisleri içinde barındırıyor bağışıklık sistemi hücrelerini. Onu aşarsa mesela midede artık mide asidi devreye giriyor. İyice mikropları tahrip edecek bir sistem. Allah bu şekilde bir koruma sistemi yaratmış. Yani bu bunun tesadüfen olduğunu değil, tam tersine çok üstün akıl sahibi, sonsuz akıl sahibi tarafından yaratıldığını gösterir, değil mi? Mikroba açık bir bölgenin önünde karakol var önce. Ondan sonra aşağıda yine tahrip edecek sistemler var. Bağırsakları ince de bu sefer apandiks denen organın yine devreye girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla körelmiş organ falan değil. Özür dilerim. Kuyruk sokumundan bahsediyor mesela. Coccyx denen bir kemik var. Omurganın son kısmındaki kuyruk sokumu kemiğidir bu. Kuyruk sokumu kemiği kemiklere destek sağladığı anlaşıldı. Ayrıca ana bazı kaslarında yapışma yeri. Yani siz kuyruk sokumu kemiği olmasa, sadece leğen kemiğinden ibaret olsak, oturduğumuz zaman oradaki organların ne hale geleceğini düşünebilir insan. Kuyruk sokumu kemiğinin de koruyucu bir vazifesi vardır. Ve dediğim gibi aynı zamanda da bazı kasların yapışma yeridir. 20 yaş dişinden bahsediyorlar. Bugün kesin olarak biliniyor ki 20 yaş dişinin bir çiğneme fonksiyonu vardır. Sadece şu oldu, eski dönemlere göre beslenme alışkanlığında değişiklikler meydana geldi. Hakikaten 18. 19. yüzyıl ve 20. yüzyıldan itibaren. Bu nasıl bir değişiklik oldu? Eskiden işte daha çok etle beslenen dönemlerde olduğu gibi daha yeni besinler, yumuşak besinler, asitli şekerli besinler devreye girdi. Ve insanın çene kemiğinde bir miktar küçülme olmuş olabilir hakikaten. Ama bu genetik bir şey değil bu. Yani siz beslenme alışkanlığını yine değiştirin, yine eski haline gelecektir. Yani tıpkı bir kas dokusu gibi. Spor yapmayan birinde kas dokusu küçülür, spor yaparsanız eski haline gelir. Burada genetik bir değişiklik yoktur. Genler yine aynısıdır. Ama bunun evrimle alakası yok. Ve körelmiş bir organ değil. Çünkü 20 yaş dişinin fonksiyonu olduğunu herkes biliyor. Hangi dişçiye sorsanız söyler size zaten. Dişçi olmaya da gerek yok. Yapılan bilimsel çalışmalar bunun böyle olduğunu ortaya koydu. NTV burada iyice zırvalamış oldu yani. Evet. Aynı zamanda tüylerin işte dikilmesini sağlayan piloerektör kaslardan bahsediyor. Bu kasların da fonksiyonu var. Bir kere saçların dökülmemesini, iyi olmasını sağlayan bir özelliği var. Aynı zamanda mesela üşüdüğü zaman insan tüyleri diken diken olur ya, işte bu kaslar devreye girdiği için bu kaslarla enerji üretiliyor ve vücutta bir ısınma sağlıyor. Yani bir fonksiyonu var. Kesinlikle fonksiyonsuz değil. Timus bezi. Timus bezi de çok iyi biliyoruz bugün. T hücreleri var. Bağışıklık sisteminin çok önemli yapıları. Bunların üretildiği yer timus bezi. Dolayısıyla bu da körelmiş organ falan değil. Bir kere son derece faydalı bir fonksiyonu olan bir organ olduğunu anlıyoruz. Yani neresinden baksanız dökülüyor. Böyle köhne, ipe sapa gelmez. Daha Charles Darwin'in o köhne bilim anlayışı döneminden kalma bilgileri kalkıp da böyle haber gibi yapmasınlar.
Evet. Ya bir de bizim milletimiz %99 Allah'a inanıyor. Sen şimdi Türkiye'de yayın yapan bir yayın organısın. Yani halkımız evrime inanmıyor ki. Bunu Amerika'daki Columbia Üniversitesi'nde araştırma yaptılar. Değil mi? Yani dünyada birinci ülkeyiz Allah'ın izniyle. Allah'a en çok Allah'a inanma oranında.
Maşallah.
Şimdi sen kalkıp Türkiye'de NTV, yani teori bile olmayan, bütün bilimsel bulgularla yalanlanmış, yanlışlanmış Darwinizm gibi bir safsatayı, yani hani bir iki tane yurt dışından haber gelir de hani haber yaparsın yanlışlıkla, hani anlaşılır ama sen bir de özel dergi çıkart. O gayretli ol yani, orada da evrimi işle sürekli. Her hafta kayıp halka diye haber yap. Yani bu sistematik bir şey. Sana kimse itibar etmez mi Türkiye'de o zaman?
Tabii.
Halk Allah'a inanan, evet, inançlı insan %93'ü. Evet. Sen sürekli maymundan geldik diye bir yalanı sürekli söylersen ne olur? Millet sana ya garip, ne diyor bu der yani. Bunun diğer haberleri de o zaman bu şekilde herhalde der. Yani böyle itibarını, evet, kaybedersin. Evet. Kimse sana inanmaz yani. Evet. Yani sen öyle kendi kendine çalıp oynarsın. Hiç kimse, evet, de inanmaz. Bilakis tam tersi tepki olur. Ben onun haberlerini de izlemeyeyim artık. Şeyini, tabii, de izlemeyeyim. İtibarını kaybeder.
Tabii.
Bu kadar. Başka bir şey olmaz.
Taraflı olduğuna kanaat gelir bir kere. Tabii. Yani o NTV izleyicileri veya siteden takip eden izleyiciler, evet, taraflı olduğuna kanaati gelir. Taraflı olan bir şey, yani basın özgürlüğü diyorlar ya, onun olmadığı bir yapı sağlıksız olur. Mesela NTV şunu yapsın. Madem böyle işte bilim dışı alakası haberler yapıyorsun, ara geç formu var diyorsun. Mesela evrimcilerin süper rezaletleri var. Yaptıkları mesela, insanları kandırdıkları bir sürü, evet, konu var. Gün ışığına çıkmış. Onları da yayınla. Onları niye yayınlamıyorsun? Tabii. Yani mesela Nebraska adamı. Çok bilinen bir örnek. En basit şekilde anlatayım. Bir tane diş. Dişi, ağzı dişi. 1922 yılında bulunuyor. Nebraska'nın kuzeyinde bulunuyor. Aa, işte ara geçiş formu. Neyin ara geçiş formu bu? İnsanla maymun arasında. Nasıl oluyor bu? Oluyor, öyle kanaatimiz var. Bazı bilim adamları böyle düşünüyor. İyi, sonra bu dişi aldılar. Dişe bir rekonstrüksiyon. Güzel. böyle heykeller işte şey o heykel yapan adamlar, heykeltıraşlar, rekonstrüksiyon uzmanları. Bir kafa, dişe kafa. E sen o kafayı neye göre yaptın? Yani hangi ölçüye? Kaç cc kafa? Göz hacimi, işte içe çöküklüğü, burnu, ağzı. Hadi onu yaptın. E yumuşak dokuyu nasıl koydun üstüne? Neye göre yumuşak koyu dokuyorsun? Yani fosil bize yumuşak dokuyla ilgili bilgi vermez. Kafatası mesela. Adam belki ne bileyim kulağı büyük, burnu büyük, dudakları kalın veya ince, burnu küçük. Bilemeyiz biz bunu. Onu da yaptılar. Kafadan sonra bak dişten. Sonra bir de vücut. Yani el, kol, bacak her taraf onları da yaptılar. İskelet tamamen oldu.
Sonra ailesi.
Yetmedi. Hayalet adam. Karısını da yaptılar yanına. Dişten. Çocuğum. O da yetmedi. Bir de çocuk arkaya. Bir de arka fonu o ekibin başka bir ekibi daha. Onlar da orada piknik yapıyorlar.
Doktor hocamın tabiriyle eltesi falan eşi.
Ha eltesi, eşi, dostu.
Yani kayınca, bacana falan hepsi bir ailece orada gezintiye çıkmışlar.
Yani. Nerede burada bilim? Yani bu anlattığımız için gülüyoruz. Yani bilime evet. Gülünmez ki. Bilim ispatı ve delile dayalıdır. Saygı duyulur. Evet. Bilim adamı gözlemlemiştir.
Evet.
İspatı vardır laboratuvar ortamında. Mikroskopla bir şeyle bakmıştır. Nettir. Bakarız. E tamam. Yani saygı duyuyoruz. E saygı duymuyoruz. Çünkü yalan söylüyorsunuz. Sahtekarlık yapıyorsunuz.
Evet.
Ya bir dişten bu ne rezalet ya? E peki bir süre insanları kandırdınız. Bu işte insanla maymunla arageç. Bakın bu aile mesela o dediniz. Arageç formlar yaşamış gibi. Sonra bu ortaya çıktı. Ne çıktı biliyor musunuz? Amerika'da yaşayan türü de soyu da tükenmiş bir domuza ait evet. olduğu öğrenildi evet. bu azı dişinin. Domuz. Bir hayvanın teki yani domuza ait. E şimdi NTV'ye buradan bir seslenelim. Bak böyle bir hadise var. Bunu ilgilenenler biliyor. Mesela halkın çoğu bilmez bunu.
Evet.
Ve bakın bu ortaya çıkar çıkmaz bilim literatüründen alelacele hemen kaldırıldı Nebraska adamı olayı. Yok edildi yani. Püf uçtu. E varken ama yazıyordunuz gazetelerde bir takım gazeteler. Şimdi NTV bunu yazsın işte. Bu bilinen bilimsel bir gerçeği anlatıyoruz. Benim kişisel görüşüm değil.
Evet.
Ya Oktar'ım ya Alt Hocam veya sizlerin değil yani. Bilimsel bir gerçek. İşte NTV şimdi bunu yayınlasın.
Şimdi biz bunlardan saysak bu programı sabah kadar bu yani
bitmez, tabii.
Sahtekarlıklardan demin dediğim Piltdown adamı
evet.
Demin bahsettiğim
Nebraska adamı.
Fosilleri Hazir. Sakladılar 70 yıl.
Evet.
Kambriyen devrine evet. ait fosiller. Evet. Müze müdürü ölünce mi? Ne zaman anlaşılıyor?
Evet 70 evet. yıl sonra evet. müze müdürü öldükten sonra.
Saklamış.
Ortaya çıkıyor.
Anlamış çünkü adam yaratılışın deliliyle olduğunu.
Evet.
70 yıl saklamışlar.
Evet.
Çok severiz yani böyle.
Evet.
Ama NTV dediğin gibi
bunları... Bunları yayınlasın işte tabii. Yani görelim. Böyle yalanlar var.
Evet şimdi bakın en son rezaletlerinden bir tanesi. Yine bunu hocamız dünya çapında ortaya çıkardı. Bakın Tiktaalik rosea diye iddia ettikleri bir fosil. Ara geçiş formu diye bunu bütün dünyaya lanse ettiler böyle. Tiktaalik rosea bir dilde sığ su balığı anlamına geliyor. İddiaları şu şekilde, bir tane fosil buluyorlar, hem kafatası hem gövde diyorlar. İşte bu fosilin özelliği diyorlar, kafatası yassı, kara hayvanlarında görülen, hareketli bir boyuna sahip. Aynı zamanda vücudunda işte güçlü kaburgaları var, yine kara hayvanlarında görülen. Ama yüzgeçleri var ve yüzgeçleri de ön yüzgeçleri adım atmaya müsait hale gelmiş, karaya çıkmaya müsait hale gelmiş. Yani yarı balık, yarı kara canlısı özelliği gösteren bir ara geçiş formu diye bütün dünyada böyle bir şey meydana getirdiler. Böyle bilimsel dergilerde işte makaleler çıktı vesaire, medyada haberler. Şimdi bakın yaptıkları sahtekarlığa bakın. Buldukları fosil bakın görüyorsunuz. Bu sol taraftaki fosil. Yassı bir kafatası var hakikaten. Yukarıdaki gözleri var. Ondan sonra bir kara canlısına ait yani bir timsaha benzeyen bir kafatası. Bakın sağ tarafta Çin'de yaşayan günümüzde Alligator sinensis isimli timsahın günümüzdeki halini görüyorsunuz. Tıpatıp aynısı. Yani bir timsah özelliği gösteriyor kafatası. Devam edelim. Yine Alligator sinensis'i görüyorsunuz günümüzde yaşayan. Bu kafatası buna çok benziyor. Yani bir timsah kafatası olduğu hemen anlaşılıyor. Görüyorsunuz. Şimdi bu fosili buldukları zaman bunu da Kanada'da bir ödenek alıyorlar. 2004 yılından itibaren 5 senelik bir çalışma 2004 yılında bulunuyor bu. 5 senelik bir çalışma yapıyorlar. O 5 senelik çalışma içerisinde çalıştıkları katmanlarda sürekli balık fosilleri buluyorlar. Mükemmel balık. Hiçbir canlı, başka hiçbir canlıya benzemiyor. Mükemmel bir balık. Tabii ümitsizliğe düşüyorlar falan filan, niye delil yok. Ne hikmetse tam 5. sene ödenekleri bitmek üzereyken birdenbire işte yarı balık, yarı kara canlısı bir canlı bulduk diye bu fosille ortaya çıkıyorlar. Fakat burada bakın fosilin bulunma anını görüyorsunuz. Bir tane kafatası fosili var. Bakın gerisi yok. Gerisinde zaten toprak ve kaya başlıyor, görüyorsunuz değil mi? Tek bir kafatası fosili var. Devam edelim şimdi. Laboratuvara götürüyorlar bu kafatasını. Bakın sadece kafatası var. Kareyle işaretlenmiş bölümü görüyorsunuz burada. Bunun üzerinde çalışma yapıyor bilim adamları. Mikroskopik olarak görüyorsunuz, temizliyorlar üzerini. Yani burada bir tek kafatası fosili var. Bulunan tek bir kafatası fosili. Bakın bu işte bütün dünyaya Tiktaalik Rosea diye lanse ettikleri fosil. Hani bir tek kafatası fosili vardı? Aa, birdenbire bir bakıyorsunuz bir tane gövde. Başka bir canlının gövdesini eklemişler. Sahtekarlığa bakın. İşte Nebraska'nın bir diğeri işte. Bir diş bulup onu yapan, kafatası bulup başka canlının. Aynı katmanlarda bulunan bir balığın yüzgeçlerini de ekliyorlar daha sonra. Şeyini, gövdesini bu kafatasına ekliyorlar. Sahtekarlık, yarısı balık güya yarısı kara canlısıymış gibi gösterebilsinler diye. Halbuki biraz önce gördük, sadece bir kafatası var. Günümüz içinde yaşayan alligator sinensis'in de tıpatıp aynısı. Ondan hiçbir farkı yok. Evet, ondan da bakın bütün bu burada gördüğünüz şeyleri hazırlıyorlar. Bakın burada fosili görüyorsunuz. Gövdesi eklenmiş, yanına şeyler konmuş. Bu da canlandırması. Hemen işte ön yüzgeçleri güya ayak gibi olan bir canlı meydana getiriyorlar. Halbuki günümüzde yaşayan böyle balıklar var.
Evet.
Şimdi ondan da bahsedeceğiz. Bakın güya kara canlılarıyla deniz canlıları arasında ara geçiş formu gibi alakası yok. Ona bir de kuyruk yapmışlar böyle. Halbuki bu timsahın kafatası. Normal timsah gövdesi var bunun. Kafatası falan şeyi yok. Balık gövdesi yok. Bir tek bakın görüyorsunuz. Kafatası, timsah kafatasından yola çıkarak yapılan sahtekarlık. Fakat evrimciler bunu hep yapıyorlar. Yani bu ilk defa yaptıkları bir şey değil. Nitekim bakın işte bu alligator sinensis ile ilgili bazı resimler görüyorsunuz. Yani günümüzde yaşayan canlılar zaten var. Bu kafatasının tıpatıp aynısı olan. Ama yaptıkları tamamen bir sahtekarlık. Gördük, laboratuvarda sadece bir kafatası varken sonra birdenbire ortaya gövde çıktı. Gövdede bir balığa ait olduğunu çok net olarak biliyoruz. Hatta bunu hazırlayan, bir saniye şimdi onu da göstermek istiyorum. Hazırlayan, bu rekonstrüksiyonu yapan kişinin itirafı var bakın. Çok önemli. Nasıl sahtekarlık yaptığını anlatıyor burada. Ben diyor Chicago Üniversitesi'nde bu işleri yapıyorum diyor. Dinozor rekonstrüksiyonu yapan biriyim diyor. Ama balık rekonstrüksiyonlarında dinozorlarda olan sorunlarla karşılaşıyoruz diyor. Bakın şimdi ne sorunla karşılaşıyormuş. Soyu tükenmiş bir canlıya bakıyorsanız diyor ve onu direkt olarak kıyaslayacağınız bir canlı yoksa, günümüzde yaşayan canlı yelpazesine bakarak özelliklerini, kasların kemiklere nasıl bağlandığını, yani bunlara bakıyoruz diyor, biz diyor böyle diyor, inceleyerek canlıyı aşağı tabii yeniden yaratırız. Sıfırdan bir şey meydana getiriyoruz.
Atarız
diyor.
Yani.
Nasıl uydurduğunu anlatıyor. Nasıl uydurduğunu anlatıyor bakın. Bazılarını ıslak, bazılarını donuk gösteririz. Onların dokularını belirleriz. Şimdi bakın, Tiktaalik Rosea'yı nasıl hazırladığını gösteriyor burada. Ben diyor, nasıl, işte hocamız demiş, hamur yoğurur gibi üzerine pul yapıyor. Güya pullu balık da pul vardır ya, böyle balık pulları meydana getiriyor. Güya kendi işi. Nasıl meydana getiriyor da böyle bir aletle. Başlangıç noktamız diyor, sadece fosil kalıntısıdır diyor. Yani birkaç parça kemik bize yeter diyor. Ve bunları canlandırmak. Çok fazla spekülasyon. Spekülasyon atmanın İngilizcesi. Gerektirir diyor.
Asmasyon.
Bu kabaca hazırlanmış gövde üzerini bir kil tabakasıyla kaplayacağım ve sonra detayları hazırlayacağım.
Ne güzel. Kafama göre.
Evet, kafasına göre.
Ne güzel.
Gözlerin şekli ve büyüklüğü daha da uydurmasyondur diyor. yumuşak dokudur çünkü bunların, yani tabii, fosiller anlaşılmaz yumuşak dokular. Evet. Ama göz yuvalarına bakarak ve balık ve amfibilere amfibiler kurbağa gibi canlılar. Evet. En azından neyin doğal görüneceği hakkında bir fikir edinebilirsiniz diyor. Yani bir balığa bakarım diyor, bir kurbağaya bakarım diyor, semenderlere bakarım diyor. Oradan diyor ben diyor bir şey meydana gelir diyor kafamda diyor. Oh diyor alırım diyor hamur açma makinesini diyor. Biraz da şey böyle diyor. Bakın devam ediyor. Böylece insanlar baktıklarında yaşamış olabilecek bir hayvana bakıyor olacaklar.
Bakın yani insanları kandırıyoruz.
Evet. Böylece evrimciler görüyorsunuz parçalanmış bir kafatasından yola çıkarak hiçbir bilgi olmamasına rağmen buna bir de gövde ekleyerek ara geçiş formu diye insanlığa yutturmaya çalışıyorlar. İşte yapılan bu yani. Müthiş bir sahtekarlık. Evet. Yalan, dolan ve bu adama maaş veriyorlar. Buna bazen kürsü veriyorlar. O kürsüde böyle beyaz saçlı, saçlı sakalı birbirine karışmış adamlar çıkıyor beyaz önlükle. Bu yalanları böyle atmaya çalışıyorlar. De. Ne zamana kadar? İşte. Sağ olsun hocamız Sayın Adnan Oktar maaş çıkıp da bunların bu Darwinizm, bu kemik kafatasını, kemik değil pardon, taş kafasını, saman kafasını koparana kadar böyle. Fikren. Kafası koptu yani. Fikren tabii elhamdülillah. Yani bu yapıldı. Ya tam bir rezalet. Ve o rezalet nasıl yaptığını ballandıra ballandıra anlatıyor.
Maşallah. Tabii bakın bunlardan kimsenin haberi yok.
Evet.
Yani hocamız vesile oluyor. Şimdi bak insanlar bunu görünce konu kapanmıştır.
Tabii.
Yani bu çok önemli.
Böyle Latince isim veriyorlar. Tiktaalik, evet. Öze yok. Astropithecus, evet. Aferensis, bilmem
ne. Bilimsel bir görüntü.
Arkeopithecus falan. Sırf bilimsel görüntü. Mesela evet. O bir dişe.
Sözde.
Hesperopithecus, Harold Cook ismini veriyorlar. Evet. Bir tane dişe. Bilimsel olsun diye bir kere Latince bir isim gelecek. Ondan sonra işte Nebraska adamı deniyor. Ne demek Nebraska adamı? İnsanın atası işte. Bir aile çiziyorlar oraya. Sonra hop domuz dişi deniyor. Hop alelacele literatürden çıkartılıyor. Hiçbir haberi çıkmıyor onun o sahtekarlığın. Evet. Örtbas ediyorlar, kapatıyorlar. İnşallah. Ondan sonra bir sonraki sahtekarlığa geçiyorlar.
İnşallah. Bir ayetle
İnşallah
bitirelim inşallah. Çok ilgili. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki ister taş olun ister demir. Ya da göğüslerinizde büyütmekte olan bir yaratık. Bizi kim hayata geri çevirebilir diyecekler. De ki sizi ilk defa yaratan bu durumda sana başlarını alaylıca sallayacaklar ve diyecekler ki ne zamanmış o? De ki umulur ki pek yakında.
Maşallah. Evet.
Evet, bitirelim inşallah.
Hayırlı geceler sevgili izleyenler. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet, NTV'nin uydurmalarına devam edelim cevap vermeye. Doğru olmayan haberlerine. Mesela burada yine 400 milyon yıl önce sudan çıkmış diye Polonya'da keşfedilen ayak izlerinden yola çıkıyorlar. Halbuki bu ortaya koydukları ayak izleri çok net bir şekilde hocamızın sitesinde zaten cevap verilmişti buna. 397 milyon yıl önce yaşamış olan 2,5 metre boyundaki timsaha ait ayak izleri. Tamamen timsahların yürüme stiliyle böyle çapraz yürümesi vardır ya onların. Yani bu mükemmel canlıların günümüzden 400 milyon önce yaşadığını kanıtlamaktadır. Bunun da tabii evrimle falan hiçbir şekilde alakası yoktur. Yani bir kara canlısı olmuş oluyor. Onların iddia ettiği gibi sudan çıkan bir canlıya falan ait değil. Dolayısıyla onların zaten şeylerini yalanlıyor. İddialarını yalanlıyor. Şimdi NTV sitesinde bu haber Sölekant'la birlikte veriliyor. Sölekant'la. Sölekant da bunların güya kara canlıları ile balık arasında geçiş formu diye ilk ortaya çıktıkları ki bundan sonra 200 tane yaşayan canlı örneği bulundu. En son Japon bilim adamları bunu görüntülediler. Mükemmel bir balığa ait. Üstelik derin su balığı. Yani ara geçiş formu falan değil. Ne iddia etmişti evrimciler Sölekant için? Büyük kara canlılarına ait gibi büyük beyni var demişlerdi. Bir bakıldı ki yok büyük beyni falan yok. Balık beyni var. Aynı zamanda akciğerleri var demişlerdi. Anlaşıldı ki o bir yağ kesesi. Evet. Normal solungaçları var. İşte ayakları var. Karaya çıkmaya hazırlanıyor denediler. Baktılar sadece yüzgeçleri var. Kemikli yüzgeçleri. Kara canlıların ayaklarıyla falan alakası yok. Ve işte bu sığ sularda yaşıyordu. Karaya çıkmaya hazırlanıyordu dediler. Bir baktılar ki derin su balığı 180. Normal. Evet 180 metrin üstüne bile çıkmıyor. Ve en sonunda bunun canlı görüntülerini ortaya koydular. Ve hatta bunu TRT Haber yaptı, bakın.
Evrimciler koalakant türü balığın denizde yaşayan canlıların evcilerek karaya çıkan türü olduğunu savunuyorlardı.
Darwin'in evrim teorisine inananlar yüzyıllardır canlıların yaratılış dışında farklı şekillerde meydana geldiğini öne sürüyorlar. Bu teze göre insanoğlu suda yaşayan tek hücreli bir canlıdan evrilerek bu çok gelişmiş yapıya büründü. Evrim teorisinin gerçeği ifade etmediği bugüne kadar pek çok örnekle ispatlandı. Teorinin en önemli dayanaklarından biri koalakant adlı balıktı. Birçok evrimci zoolog korkunç ve tuhaf görünümlü bu canlının gövdesindeki iki çiftli yüzgeçleri kullanarak deniz tabanında yürüdüğünü ve deniz kara hayvanlar arasında bir geçiş şekli olduğunu varsayıyordu. 1938 yılında çok önemli bir gelişme oldu. Evrimleşerek karada yaşayan canlı halini aldı denilen balık, Güney Afrika açıklarında yakalandı. Ne karadaydı ne de ayakları vardı. En az 70 milyon yıl önce neslinin tükendiği düşünülen bu canlı türünün üzerinde yapılan incelemelerde balığın 400 milyon yıldır hiçbir değişikliğe uğramadığı görüldü. Ve bugün Japon araştırmacılar Endonezya açıklarında suyun 161 metre altında yine aynı balığa rastladı. 31,5 santimetre uzunluğunda olan ve yavru olduğu tahmin edilen balık bu kez görünmekle kalmadı, yaklaşık 20 dakika boyunca da görüntülendi. Araştırmacılar geri dünyaya geldiği sanılan balığı görüntülemek için deniz altında uzaktan kumanda edilen bir cihaz kullandı. Kayalar arasında yavaşça yüzerken kayda alınan balığın kemikli balıklar sınıfına ait olduğu belirtiliyor.
Şimdi bunun neresi yarı balık yarı sürüngen, bir alakası var mı? Tamamen uydurma yani yaptıkları. Normal bildiğimiz bir balık. Hatta en son işte filmini de çekiyorlar canlı halinin. Dolayısıyla evrimin bütün iddiaları böyle tek tek yalan çıkıyor. Çünkü bir kere bir yalanla başladığı için, hayatın güya tesadüfen olduğu saçmalığıyla, iddiasıyla başladığı için bunu savunmak için öne sürdükleri, bakın, her şey yalan. Yani izleyicilerimiz şunu bir kere çok net olarak öğrensinler. Eğer herhangi bir medya kuruluşu olabilir, başka bir şey olabilir, güya bilimsel dergi olabilir, dünyaca ünlü de olabilir, hiç fark etmez. Eğer şöyle bir iddiada bulunuyorsa, işte evrimin kanıtı bulundu, kayıp halka bulundu, ara geçiş formu bulundu, bilmem nenin atası bulundu gibi bir haber yapıyorsa bu mutlaka yalan. Evet. Ve hocamız demişti, gelip bana sorsunlar. Biz onların, yani tabii bütün vaktimizi buna harcıyoruz. Onların bu yalanlarını tek tek, işte diyor ki, uzaydan geldi diyor. Biz ona neden öyle bir şey saçmalığın olamayacağını anlatıyoruz. Şu ara geçiş formudur diyor. Ben diyor laboratuvara girdim diyor. Bir şey ettim diyor. Bir fil oldu diyor falan. Bak yavrum yatma etme, öyle olmaz. Biz bunu böyle, hocamız Allah razı olsun, sabırla anlatıyor ve bilimsel delillerle anlatıyor. Yani gösterilen, bakın, fosilleri gösteriyoruz. 300 milyon tane fosil var. Kardeşim sen öyle iddia ediyorsan evrim oldu diye bir tane getir ki trilyonlarca olması lazım. Al 10 trilyonu, hocamız diyor masada da hazırlayacağım ben diyor, parayı diyor getireceğim diyor. Hatta dedi fosil değil, fosilin resmini getirsen olur diyor. Yine getirmiyorlar. Ama bu gibi haberleri yapmaya da devam ediyorlar bir yandan. Bu işte insanların bilinçaltına haşa bir yaratıcının olmadığını ve Darwinizm bu sapkın fikirlerini vermeye çalışıyorlar. Nedir o? İşte insan hayatta kalmak için savaşmak zorundadır. Güçlüyse ayakta kalır, zayıfsa yok olur gider. Ve çatışma İnsanlığın ilerlemesinin temelidir gibi bu sapkın mantıkları bilinçaltına veriyorlar. Bu sapkın bir ahlak anlayışı tabii. Yani Darwinizm bir ahlak anlayışıdır aslında. Sapkın bir ahlak anlayışıdır. Çatışmayı, kan dökmeyi insanlığa getiren, toplumlara uyarlayan ve savaşma psikolojisini ortaya koyan, ki bunun neticesinde Birinci Dünya Savaşı oldu, İkinci Dünya Savaşı oldu. Komünizm ortaya çıktı. Diyalektik materyalizm, çünkü Darwinizm mantıkları üzerine kuruludur. Diyalektiği getirmiştir komünizmde. Darwinizm Marx'a göre doğanın diyalektiğini getirmiştir. Marx da, ben de demiştir, toplumun diyalektiğini getirdim. Diyalektik materyalizm, madde zıtlıklar içinde gelişir diyerek. Ve bunu toplumlara uyarlamıştır. Yani proleter sınıfıyla kapitalist sınıf çatışacak. Bakın çatışma mantığı. Sonunda proleter sınıf kapitalist sınıfı yok edecek ve sınıfsız bir toplum olacak. Ne ahlak olacak, ne aile olacak, ne din olacak, ne millet olacak, ne devlet olacak mantığını getirmiştir. Ne oldu sonuçta? 150 milyondan fazla insan katledildi. Ondan sonra Hitler de bunu faşizme uyarladı, bu çatışma mantığını, ırklar arası çatışma vardır diye şey uyarladı Adolf Hitler'le Alfred Rosenberg. Ve onun neticesinde 55 milyon insan katledildi. Aşağı ırklar vardır dedi, daha maymuna yakın olanlar. Bir de yukarı Ari Alman ırkı vardır dedi. Hepsinin elinin olması lazım dedi. Suffolk olması için diye böyle. Bu sapkın mantıklarla bakın insanlığı ne hale getirdiler. Bunun için Darwinizmin ortadan kaldırılması çok önemli. Bilim kaldırıyor ortadan ama hala böyle bazı medya kuruluşları, NTV gibi ne bilimsel gelişmelerden haberi var ne bir şeyden haberleri var. Sölle Kant'ın derin su balığı olduğunu ya gösteriyor işte.
Evet.
Haberleri yok. Bakıyorlar timsah ayak izlerine ara geçiş formu diye lanse etmeye çalışıyorlar. Haberleri yok. Appendix'in işlevsel bir organ olduğundan haberleri yok. Haberleri olsun bakın buradan sesleniyoruz. Seyretsinler NTV'nin yöneticileri. Gelsinler konferans da verelim kendilerine. Öğretelim. Hocamızın kitaplarını okusunlar. Böyle haberler yapmasınlar.
Tamam.
İnşallah.
Bir de hani NTV'de görüyorlar hani kanal açısından iyi ya da kötü değerlendirip işte bu doğrudur. Hani bunu hakikaten daha detaylı araştırmak lazım. Mesela benim bildiğim 3 yıldır okutulan şimdi medya var. Medyanın görüşü konusunda. Hani mesela bir fotoğraf yayınlarsınız. Bir tane araba vardır. Önünde de adam. Savunduğunuz eğer biri ise şey dersiniz, kurtarmak için durdu dersiniz ama savunmadığınız bir kişi ya da özellikse çarptı dersiniz. Yani bu fotoğraftaki yorumlama kısmı çok farklı oluyor. İstediğinize göre yapabilirsiniz. İşte Sorekant'ta olduğu gibi dip balığından bahsediliyor. Fakat NTV'de işte az evrimleşmiş diyor. Yani gerçekten detaylı olarak şey yapmak lazım, araştırmak lazım.
Araştırma bunların öyle bir derdi yok zaten. Burada tamamen uydurma haberlerle bilinçaltını etkileme. Mesela bir şey geçebilir misin? Orada hatırlarsanız Sölle Kant'ın karaya çıkmaya şey olduğunu ve yüzgeçleriyle yere bastığını hatta Tiktaalik Rose'ye da benzer çizimler yapmışlardı. Bakın
evet.
Bugünümüzde yaşayan bir balık. El balığı deniyor buna. Mükemmel bir balık. Özür dilerim göstermedi böyle. Mükemmel bir balık. Bakın ön yüzgeçleri el biçiminde görüyorsunuz. Ara geçiş formu falan değil. Normal bir balık. Suyun altında yaşıyor yani. Ve denizin dibinde yürüyebiliyor.
Şey değil mi bakın hocam? Yüzgeç türleri. Kısımları etli. Kemikleri var fakat iskelete bağlı değil.
Evet.
İşte aradaki kara canlıları arasındaki fark büyük fark da buradan
tabii.
Geliyor.
Yani kara canlısının kara canlılarındaki şeyler, kol ve bacaklar omurgaya bağlı olmak zorunda. Çünkü ağırlık taşıyor.
Evet.
Ağırlık taşıyacak. Omurgaya bağlı olmak zorunda. Havada duramaz. Ve ağırlığını taşıyamaz. Ağırlığını taşıyacak bir metabolizması vardır aynı zamanda kara canlılarının. Bu metabolizmanın enerjilerin önemli bir kısmını karada ağırlık taşımaya ve süratle değişen hava sıcaklıkları için metabolizmalar ona göre yaratılmıştır, ona göre ayarlanmıştır.
Evet.
Ayrıca su şeyi vardır, korunması vardır değil mi? Kara canlılarının suya ihtiyacı vardır balık gibi suyun içinde yaşamadığı için. Ve buna yönelik organ sistemleri, deri sistemleri, kürkleri, her şeyleri buna yöneliktir kara canlılarının. Böbrekleri vardır.
Evet.
Ondan sonra süzen. Bunlar muazzam farklılıklar oluşturur balıklardan. Balıkların yüzgeci vardır, kara canlıların akciğeri vardır. Balıkların, solungaçları vardır, akciğerleri vardır. Yüzgeçleri vardır, bakın ayakları vardır dedik omurgaya bağlı olan. Ağırlık ve metabolizmalarını taşıyacak metabolizmaları tamamen farklıdır birbirinden. Hızlı hava değişiklikleri sularda. Biliyorsunuz ısı çok yavaş değişir
evet.
Mevsimler içerisinde. Dolayısıyla öyle süratli değişen ısı şartları olmadığı için metabolizmaları da ona göredir. Suyun korunması diye bir şey söz konusu değildir. Zaten suyun içinde yaşarlar su canlıları. Dolayısıyla muazzam bir farklılıklar vardır ve arası yoktur bunun.
Evet.
Hele tesadüfen hiç olmaz zaten. Yani evrim her bakımdan dökülüyor. Ama biz de her bakımdan dökeceğiz yani inşallah.
İnşallah.
Zaten yani ara geçiş formunu daha önce de söyledik bunu. Yani olmadığını anlamak için fosil kayıtlarına bakmaya gerek yok. Yani DNA'ya bakıldığı zaman zaten hücredeki DNA'yı bir canlının, bir canlı türünün başka bir türe dönüşemeyeceği zaten oradan anlaşılıyor. Yani Darwinizm ilkel bilim düzeyi zamanında atılmış bir teori. Yani varyasyondan yola çıkılarak işte o Darwin'in Galapagos adalarındaki ispinoz türlerinin farklı gırgı türlerine yapılarını görüyor. Diyor yani bunlar böyle değişik oluyorsa demek ki canlılar sürekli çeşitlenip böyle türler de birbirine dönüşebilir diye bir tahminde bulunuyor. Ama o zaman DNA bilinmiyor. DNA bulunduktan sonra böyle bir şey mümkün olmadığı zaten keşfedildi. Zaten ondan sonra aslında evrim kapandı. Yani evrim konusu bitti.
Evet.
Fakat doktor hocam biraz önce bahsettiğin gibi yani ideolojik olarak sürdürülmeye devam ediyor. Yani ateizmin bir temel, sözde bilimsel bir temel oluşturduğu için ısrarla sürdürmeye devam ediyorlar. Ve de şimdi NTV'de de bu tarz şeyler yayınlanıyor, haberler çıkıyor. Belgesellerinde de bu tarz şeyler var. Onlara bakabiliriz.
Tabii. Şu Galapagos'tan da bahsedelim. Bu şimdi ispinoz kuşlarının gagalarındaki büyüklük ve küçüklüğe bakıyor. Bu son derece doğal bir şey. Yani tür içinde çeşitlenme var. Biraz önce anlattık. Farklı zaten var olan genlerin değişik kombinasyonlarından dolayı oluyor. Şimdi nitekim Rosemary Peter Grant diye iki kişi Galapagos adalarına gidiyorlar. Bu Darwin'in işte saçma sapan fikirlerini kanıtlamak için. Şunu görüyorlar. Galapagos adalarında bol yağmurlu dönemler oluyor ve kuraklık oluyor. Ve bu böyle bir dalgalı bir şekilde devam ediyor. Bir kuraklık, bir bol yağış. Bir kuraklık, bir yağışlar böyle şeklinde. Bu dönemlerde tohumlar yağışa veya kuraklığa göre tohumların büyüklüğü değişiyor. Bol yağış olduğunda daha büyük tohumlar, daha besli oluyor. İşte öbürü olduğunda daha küçük tohumlar oluyor. Ve gagalar da bu tohumlarla orantılı olarak bir dalgalanma gösteriyor hakikaten. Büyük ve küçük olarak. Ama bakın burada evrim falan yok. Burada zaten bir türün içinde var olan gaga şekli var ve genlerde bu belirli. Ve bu genlerdeki genetik materyalin değişik kombinasyonlarından oluşmuş olan. Bir çok gagalı oluyor, bir az gagalı oluyor. Yani burada bir evrim falan yok ki. Zaten var o. Yani hep var. Darwin'den önce de vardı, ondan önce de vardı. Yani böyle. Bir çok büyük gaga, bir küçük gaga. Bu evrim değil. Evrimcilerin bakın iddiası şu şekilde oluyor. Yepyeni genetik bilgi, yepyeni organlar ve yepyeni tür. Böyle bir şey yok. Olamaz zaten. Çünkü zaten evrim en temelde çöküyor yani. Bir tane proteinin oluşma aşamasında. Yani evrimin mantığına göre yepyeni protein, yepyeni gen olamıyor sıfırdan. Protein zaten tesadüfen olamıyor.
Evet.
Doğada hiçbir şekilde protein, hocamız hep bunu vurguluyor. Yani o zaten en temelde bitiriyor. Çünkü bir proteinin oluşması için bir sürü başka protein gerekiyor. Yani en az 60 tane protein gerekiyor. Ondan sonra proteinlerin modifikasyonu için 1000'in üstünde protein gerekiyor. Bu da yetmiyor. Yani proteinleri yan yana koysanız yine protein olmuyor. Amino asitlerle birlikte.
Evet.
Onun için DNA gerekiyor. Proteini kodlayan, proteinin mükemmel yapısının yazılı olduğu, Allah tarafından yaratılmış olan DNA gerekiyor. Çünkü protein tek bir dizilimde protein olarak işlev görüyor. Bütün diğer alternatiflerde işlevsiz oluyor. Bakın DNA gerekiyor. O zaman fabrikada gerekiyor protein fabrikası. Evet. O da ribozom oluyor. Evet. Ribozomun yaratılmış olması gerekiyor. Ribozomun kodu da DNA'da var.
Evet.
Bu da yetmiyor. Enerji gerekiyor amino asitlerin birbirine eklenebilmesi için. Mitokondri denen bir organel gerekiyor. Nükleer enerji santralleri. Bu da yetmiyor. Golgi cisimciği gerekiyor ki proteinler paketlenip doğru adreslere gönderebilsin. Bu da yetmiyor. Endoplazmik retikulum yaratıyor. Bu da yetmiyor. Hücrenin mükemmel zarıyla kapalı bütün dış ortamdan izole edilmiş olması gerekiyor. Hücrenin ortamı bambaşkadır.
Evet.
İzole edilmiş olması gerekiyor. Yani bir canlı hücresi gerekiyor. Önce canlı hücresi olabiliyor, sonra canlı hücresi protein üretebiliyor. Bu ne demek? Yaratılış demek.
Evet.
Yani çok açık değil mi? Allah canlı hücresini önce yaratıyor. Canlı hücresini protein sentezleme yeteneğiyle, yetisiyle birlikte yaratıyor Allah. O protein sentezleyebiliyor. Yoksa proteinler önce olup sonra hücre olamıyor tesadüfen. Tesadüfen protein bile olamıyor.
Bir de mesela varyasyon dediğimiz genetik çeşitlenmenin de bir sınırı var. Hani nasıl şey artık hani evrimciler boy uzamasından bahsediyor. Hani işte bu uzuyorsa demek ki burada bir gen değişikliği, bir çeşitlilik, işte bir mutasyon var diyorlar. Mesela orada da bilim adamının açıklaması var. Evet boy uzuyor fakat bir yere kadar. Çünkü artık genetik çeşitlenmenin de varyasyonda bir sınırı var diyor.
Doğru.
İnşallah.
Buna genetik denge deniyor zaten. Homeostaz ismi veriliyor. Bir gen havuzu var. Mevcut genler var. Bunların mümkün olan değişik kombinasyon sayıları var. Bunun dışında daha fazla kombinasyon olamıyor. Mesela insan ırkları var. İnsan ırkları. Biz her gün yeni bir ırkla karşılaşıyor muyuz? Hayır. Hı. Değil mi? Belirli ırklar var. Siyah ırk var, sarı ırk var, işte şey var, kızılderililer var. Değil mi? Aborjinler var,
evet.
Pigmeler var. Böyle değişik insan ırkları. Fakat yeni bir ırk ortaya çıkmıyor. Neden? Mevcut genlerin kombinasyonlarının sınırı var. Halbuki Darwin bunun böyle olmadığını düşünüyordu. İnek pazarlarına gidiyordu. İnek pazarlarında inekleri birbirle çiftleştiriyorlar. Özür dilerim. İnek pazarlarında çiftleştiriyorlar. Daha çok süt elde etmek için. Doğru. Daha çok süt elde eden inekler böyle bu şekilde suni olarak bir araya getirilmesi ineklerin ortaya çıkmıştı. Çünkü değişik genlerin mevcut kombinasyonlarıyla. Ama bu dediğin gibi bir sınırı var bunun. Tutup da ineği sen başka bir türe dönüştüremiyorsun. Yani ne kadar yaparsan yap bunu ya da köpekleri birbirine ne kadar çiftleştirirsen çiftleştir. Hep köpek olarak kalıyor ve mevcut köpeğin alt türleri var işte değil mi cinsleri, köpek cinsleri.
Evet.
Onlardan oluşuyor. Her gün yeni bir cins ortaya çıkmıyor ve daha da önemlisi bir tür başka bir türe dönüştürmüyor dediğin gibi çünkü Onun bir sınırı var. Bir böyle oluyor, bir böyle oluyor. O kadar. Onun dışında olmuyor bir daha. Halbuki Darwin bunun böyle olmadığını zannediyordu. O inekleri ne kadar çiftleştirirsen bir gün yeni bir türe dönüşecekti. Bugün halbuki genetik biliminde biz biliyoruz ki bir sınır var. O sınırın ötesinde kesinlikle geçilmiyor. Başka bir tür olmuyor.
Evet.
Evet. Bunlar ama hep yeni genetik bilgiler. Darwin döneminde bilinmiyordu. Bu genetik bilimiyle ortaya çıktı tabii bunlar. Anlaşıldı. Varyasyonun, çeşitlenmenin ne olduğu anlaşıldı. Neden türler arasında sınır olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla bilimin bilim Darwinizmi boğdu. Bunlar bilimi kendilerine bir kalkan olarak kullanmaya kalkmışlardı. Elhamdülillah hocamız Seyit Battal Gazi gibi çıktı böyle. Elinin tersiyle bir çaktı. Hepsi çil yavrusu gibi şey oldular yani böyle. Darwinizm, Marvinizm kalmadı dünya çapında elhamdülillah.
İnşallah. Hocamızın Hayatın Gerçek Kökeni kitabını da okurlarsa inşallah. Evet.
Tabii Darwinizm Hayatın Gerçek Kökeni okurlarsa ordinaryüs olurlar.
İnşallah.
Evrim Aldatmacası'nı okurlarsa profesör olurlar zaten
İnşallah.
Yani. Ne
İnşallah.
Darwin kalabilir orada ortalıkta dolaşabilir ne Ali Demirsoy ne diğerleri.
İnşallah.
İnşallah.
Yani bu evrimciler normalde yani bilim adamları son 100 yıldakilerin bir kısmı diyelim. Yani böyle biz her şeyi bir kanun buluruz, işte her şeyin bir sebebini buluruz yeryüzünde diye öyle bir düşünce içerisindelerdi. İşte çeşitlenmeye baktılar, dediler varyasyon diye bir mekanizma var. Bununla çeşitleniyor dediler. Tamam, gerçekten doğru bir mekanizma. İşte daha önce de bahsetmiştik, işte suyun kaldırma kuvveti var işte o yüzden gemiler duruyor suyun yüzeyinde dediler. Yani böyle her şeyi bir açıklama, kanunlarla veyahut da sistemlerle bir açıklama getiriyorlardı. Fakat İlk canlılığın oluşumu ve türlerin ayrı ayrı oluşumu ile ilgili hiçbir açıklama getiremediler. Bu da zaten evrimin konusunu oluşturuyor. Şimdi buna getiremeyince tabii bu sefer hocamızın dediği gibi böyle çığlıklar ve böyle işte demagoji, yalanlar ve direkt ortaya çıkmaya başladı. Mesela ilk hücre nasıl oldu denildiğinde işte iki bakteri birbirini yedi, birbirinin içine girdi. O şekilde oldu falan. Yani böyle aklı sığmayacak, gerçekten aklın mantığın kabul edemeyeceği açıklamalar getirmeye başladılar. Yani bir tür bir türe nasıl dönüştü? Yani DNA, hocam biraz önce bahsettik. DNA'nın keşfiyle o konu kapandı ama hala bilime rağmen bir tür bir türe ille de dönüşür diye mesela ısrar ediyorlar. Yani varyasyonla hocam bahsettiği gen eşiğiyle bunun kesinlikle olamayacağı bulundu. Yani şu anda bilimsel olarak bu net bir konu. Ama materyalizm dinine olan bağlılıklarından dolayı bir şekilde oldu şeklinde devam ettiriyorlar. Bir de sonra da kalkıp lütfen bilimi dini alet etmeyin diye mesela Müslümanlara, Hristiyanlara veyahut da Musevilere evet. saldırıyorlar. Halbuki kendi yaptıkları bu. Kendi evet. yaptıkları 7000 yıllık yani binlerce yıllık bir pagan dinini bilime alet ediyorlar. Ona göre yorumluyorlar. Yaptıkları sadece bu. Ama sonra tabii karşı tarafa suç atıyorlar. Bu NTV'nin belgeselinden yürüter, gösterir mi?
O değil de şeyi yapalım. Bu Darwinizm bir diktatörlüğü var dünyada hocamızın bahsettiği. Onu gösterelim.
Tamam.
Bu bakın Darwinizm'e en ufak bir karşı çıkana yani bilimsel olarak karşı çıkana neler yapıyorlar dünyada? Onu gösterelim. Ben her zaman diyor bilim adamlarının korkulara kapılmadan veya negatif misillemelere uğramaktan çekinmeden istedikleri her soruyu sormakta, her çeşit sorgulamaların peşinde koşmakta özgür olduklarını düşünmüşümdür diyor. Ama bunun böyle olmadığını gösteriyor. Bakın. Şimdi Amerika'da Dr. Sternberg diye birisi, bir bilim adamı makalesinde evrime karşı çıkıyor. Bu kadar. Yani evrim olmayabilir diyor. Hemen işinden atıyorlar. Bakın ofisini alıyorlar elinden. Politik ve dini inançları sorgulandı diyor. Ve istifa etmesi için baskı uygulandı. Hani fikir özgürlüğü vardı Amerika'da?
Sonra da şey diyorlar. Bilim adamları biz bakıyoruz diyorlar işte dünyanın bir numaralı üniversitelerindeki bilim adamlarının hepsine bakıyoruz. Hepsi evrimci diyorlar. Yani siz nasıl karşı çıkabiliyorsunuz diyorlar. Ya yani bu şey gibi mesela işte kırmızı tişörtlü, mavi tişörtlü insanlar var bir odanın önünde. Biz sadece kırmızıları alırız deyip sonra bakın odada herkes kırmızı tişörtlü demek gibi bir şey bu. Yani sen sadece evrimciden alıp üniversiteye sonra diyorsun ki Bakın üniversitedeki bütün bilim adamları ama evrimi savunuyor diyoruz. Değil mi yani hocam?
Evet. Yine başka biri, George Mason Üniversitesi'nde. Hemen gönderiyorlar. Niye? Evrim yoktur diyor. Bu da yani akıllı tasarım diye bir şeyden bahsediyor. Akıllı tasarım diye bir şey de yoktur zaten. Yani bir akıl varsa Allah'ın aklıdır o. Onu da söylemiyor yani Allah yaratmıştır da demiyor. Hemen gönderiyorlar, atıyorlar işte.
Eski çağlardaki uygulamalara benzetiyor.
Tabii, galiba. Hiçbir yerde iş bulamadı diyor. Evet. Mesela bu da bir beyin cerrahı. Kalem Üniversitesi'nde yetişmiş. Bir tane makale yazıyor. Evrimi öğrenmelerine gerek yok diyor çocukların. Oo sen misin diyen. Bakın hemen.
Bayağı ağır konuşmuş.
Evet. Hakaretler etmişler. Çok çirkin yorumlar oldu diyor. Hemen emekli edilmenin vakti gelmiş olabileceği ilgili önerilerde bulundular diyor.
Apparently, Professor Marks is not as safe as he thought. A few months after this interview, Baylor University shut down his research website and forced him to return grant money once they discovered a link between his work and intelligent design.
Yani bu böyle atılanlar uzun bir liste. Bu şunu gösteriyor. Bir Darwinist diktatörlük kurmuşlar. Ama şimdi çatır çatır çatırdadı ve kırıldı, döküldü dünya çapında. O da hocamızın vesilesi inşallah. Şimdi artık Darwinistlerin gücü kalmadı çünkü. Darwinizm bilimsel olarak yerle bir edilince bu gücü bulamıyorlar artık böyle. Sen ne diyorsun diyecek halleri kalmadı. Hemen özür dilettiriyor çünkü hocamız. Bir fosil bir şey çıkıyorlar böyle, New York Times, BBC falan filan. Hemen okula yakalıyor hocamız.
Maşallah.
Hemen özür diletiyor. İda'da böyle oldu. New York Times, BBC hemen özür diletti. Ardi'de böyle oldu. Özür diletti hocamız. İnşallah.
İnşallah.
Çünkü ya bu kadar saçma sapan bir şeyi savunmalarına imkan yok. Sadece biri gerekiyordu. O da hocamıza nasip etti Allah. Dünya çapında inşallah bu başarıyı.
İnşallah. Şimdi bu NTV'de değil de bizim belgesellerden bir fedakarlıkla ilgili bir şey var. Onu gösterelim mi?
Gösterelim inşallah.
Şimdi NTV'nin belgesellerinde genel olarak söylenen hep sürekli yaşam mücadelesi olduğu ve işte güçlünün güçsüzü ezdiği ve doğada hiçbir şekilde bir fedakarlık olmadığı, sadece yaşam kavgası üzerine, hayatta kalma kavgası üzerine bir şey olduğundan bahsediliyor. Ama biz canlılarda çok değişik fedakarlık örnekleri görüyoruz mesela ördeklerde.
En çok ördek türü yavrularını kırıklığının içine taşır. Anne karaya çıktığında yavrular içinde iniş vakti gelmiştir.
Maşallah.
Anne birkaç küçük bir tuş yaparak yuvayı yavruların rahat edeceği şekilde düzenler. Bu esnada babaları onlar için yiyecek toplamaktadır. Yuvaya dönen baba ördek yavruları özenle besler.
Maşallah.
Karnı doyan yavru tekrar kendisi için en güvenli yere sığınır. Annesinin kanatlarının altına.
Yani burada biz bakıyoruz hiç, yani zaten canlıların tamamında öyle, diğer canlı türlerinde evet. De öyle. Bir kurbağadan işte bir file kadar hepsinde şunu görüyoruz. O canlı bir doğum yaptıktan sonra annesi de babası da, dişi ve erkek de, sadece yavrularına bakmak üzerine kuruyorlar hayatlarını. Yani o nasıl besleyebiliriz? Mesela sabahtan akşama kadar sadece yavruları için besin arıyor. Başka bir işi yok. Gerekirse kendisi de yemiyor. Sadece yavrularını besliyor. Biz şimdi burada o zaman bir hayatta kalma mücadelesi görmüyoruz burada. Değil mi yani? Sadece birey olarak bir canlının amacı sadece hayatta kalmadır diyor Evrim. Öyle değil. Yani kendisi yemiyor gerekirse. Yavrularını besliyor. Sürekli olarak mesela kuşlara bakıyoruz. Gidiyor yem buluyor, yemek buluyor, tekrar geri dönüyor, onu veriyor, sonra tekrar gidiyor. Gün boyu onunla uğraşıyor mesela. Yine leyliklerle ilgili bir görüntü var. Onu gösterelim.
Burası Tayland ormanı. Burada dünyaya gelen yavru leylikler için en büyük problem kavurucu sıcaktır. Bu yüzden yetişkin leylekler yavrularının gagalarının içinde su getirirler. Ve bu suyu henüz tüyleri çıkmamış yavrularının üzerine boşaltırlar. Bu soğuk duş yavruları biraz olsun rahatlatır. Yavruların bu soğuk duşun yanında mutlaka gölgeye de ihtiyaçları vardır. Ve anne babaları ihtiyaçları olan gölgeyi onlara sağlar. Kanatlarını açarak kızgın güneşe kendilerini siper ederler. Leylikler yavrularına gösterdikleri özen, bağlılık ve fedakarlıkla yeryüzünün en örnek anne babalarından biridir.
Maşallah. Ya şimdi bu artık fedakarlık üstü fedakarlık bir durum var yani. Su alıyor, kendisi içmiyor, işte yavrusuna getiriyor, onu serinletmek için. Ya bir de onu serinleyeceğini nereden biliyor mesela, üzerine su dökünce? Çünkü orada bir fizik kanunu var. Onu bilmesi gerekiyor. Yani bu canlı, yani normal baktığı zaman çok acayip akla sahip bir canlı değil yani sonuçta. Geliyor bir de gölge olunca rahatlayacağını da biliyor. Kanatlarını açınca gölge olacağını biliyor güneşe doğru döndüğünde. Yani bilgi üstüne bilgi, akıl üstüne akıl var burada ve şefkat var. Biz öyle bir mücadele görmüyoruz yani, evet. İnşallah doğada.
İnşallah.
Evet, ben de bir film göstereyim. Ya şimdi ne olacak, evliler insanımız köpek mi diyecekler I love you diyor diye yani. Darwinizm bu kadar ipe sapa gelmez bir şey yani, hiçbir mantığı hiçbir şey olmayan batıl bir din. Bütün bilimsel delillerin yalanladığı inşallah. Onun için evet. NTV bıraksın bu işleri.
Evet.
Yani İnşallah. Bu uydurma haberleri, yok körelmiş organ falan. Ya 150 yıldır kimse körelmiş organ lafını etmiyor. Darwin döneminden kalma. Hep bilmiyorlarsa öğretelim. Hocamızın kitaplarını okusunlar. Sorsunlar. Değil mi? Bilmiyorlarsa evet. Öğretelim yani. Ama uydurma haber yapmasınlar.
İnşallah.
Ya bir de çok tehlikeli bir durum gerçekten. Yani ben belgesellere genel olarak bir baktım. Sürekli olarak bir yaşam mücadelesinden bahsediliyor. Yani şimdi yaşam mücadelesi diyor. Yani TRT'nin de bazı belgesellerinde yine bugün de vardı. Ya bir yaşam mücadelesinden bahsedince ister istemez şimdi hocamızın dediği gibi yani PKK'da zaten temelini Darwinizm'den alıyor. Yani hocamız çok net ve çok güzel bir şekilde anlattı inşallah onu. Yani Darwinizmi anlatırsanız bir insana, ya en sonunda zaten şunu söylemiş oluyorsunuz. Sen gelişmiş bir hayvan türüsün. Tek amacın hayatta kalmak. Öldüğünde de zaten toprağa karışacaksın. Ahirette de bir ahiret inancında olmaması gerekiyor. Çünkü haşa ahiret yok diyorsun onun karşılığında. Bu insan ne yapar o zaman? Yani sadece çatışma, hayatta kalma, insan da öldürür. Her şeyi yapar yani. Karşımıza öyle bir insan çıkar. O yüzden yani bu hani bilimsel bir delili olsa bile gerçekten anlatılması sakat bir durumken, bir de hiçbir bilimsel delili olmamasına rağmen anlatılması gerçekten çok facia bir durum. Ya zaten onun sonucunda da olanları görüyoruz. Ama inşallah o TRT'nin o Soykant balığındaki haberleri gibi yayınları devam ederse, objektif bir şekilde doğru haberler devam ederse, o zaman Allah'ın izniyle hiçbir sorun kalmaz.
İnşallah.
Şimdi bu evrimcilerin çelişkileriyle ilgili bir video gösterelim isterseniz. Bu ilk hücreyle ilgili. Dur hocam, senin göstereceğin bir şey yoksa şimdi.
Yok, aslında.
Şimdi ilk hücrenin oluşumuyla ilgili tabii dediğimiz gibi bilimsel bir açıklama getiremedikleri için herkes farklı atıyor diyelim yani. Bütün bilim adamları kimisi başka bir şey söylüyor, kimisi başka bir şey söylüyor. İzleyelim bakalım. Dolayısıyla aralarında da yani çok fazla çelişki olmuş oluyor ister istemez. Evet, şimdi bir de yani Richard Dawkins'in görüşüne bakalım, o ne diyor bu konuda. Richard Dawkins de bilmiyorum diyor. Ayette de Allah, şeytan Allah'a sınırım. Siz gerçekten birbirini tutmaz bir söz, çelişkili ve aykırı görüşler içindesiniz diyor Zahirat suresi 8. ayette buyuruyor inşallah Allah. Şimdi ya ister istemez tabii bu durumun olması normal, çünkü bağlı oldukları bir şey olmadıkları için. Yani kimisi diyor işte ilk hücrenin oluşumu tesadüfen oluştuğunu biz gözlemledik diyor laboratuvarda. Yani nasıl bir laboratuvarda gözlemlediyse öyle bir şey yok zaten. Kimisi diyor biz yapıyoruz bunu diyor. Yani ilk hücreyi yapabiliyoruz diyor. Bir hücre yapabiliyoruz diyor. Başka birisi diyor ki umuyorum diyor bir gün bir bilim hücreyi yapacak diyor. Başka birisi diyor bilmiyoruz diyor bunu. Hiçbir bilgimiz yok bu konuda diyor. Ya biz işin doğrusunu söyleyelim. Ne insanlar yapabiliyor, bilim adamları yapabiliyor. Ne dolayısıyla zaten insan yapamadığı için tesadüfen zaten kendi kendine olmuyor. Hücrenin, doktor hocam biraz önce bahsettiğin gibi bütün yapılarıyla beraber bir anda yaratılmış olması gerekiyor. Ya bilim şu anda bunun böyle olması gerektiğini net bir şekilde ispatladı. Fakat dediğimiz gibi bilim adamları yani buna böyle bir kanun veyahut da bilimsel açıklama bulamadıkları için ve net Allah'ın varlığını gösterdiği için bir demagoji içerisinde yalan söylemeye devam ediyorlar.
Yani günün birinde İslam medeniyetinde bilim çok ilerleyecek inşallah.
İnşallah.
İşte hücrenin bir organeli yapılabilir hakikaten laboratuvarda. Hocamız söylemişti bunu. Bir kısmı belki. Ama bu zaten tesadüfen olmadığını gösterir. Yani bakın bilimin muazzam ilerlemesiyle çok özel şartlarda laboratuvarda yapılan bilinçli bir müdahaleyle bir şey oluşturuluyorsa bu zaten tesadüfen olmadığını kanıtlar. Yani evet, evrimi ortadan kaldırır. Evrime delil olarak böyle bir şey söylenir mi? Mesela bilgisayarlar var. Çok ileri düzeyde teknolojiyle üretiliyor değil mi? Fabrikalarda özel bunların mühendisleri var, tasarımcıları var. İşte uzun yıllar araştırma yapılıyor, yeni çipler geliştiriliyor. Onlar özel olarak bir araya getiriliyor. Devreleri birbirine bağlanıyor mikroskopik olarak. Tuşları yerleştiriyor, ekran ekleniyor ve bilgisayar oluyor. Şimdi bu yapılan çalışmalar, bunun fabrikada bilinçli müdahalelerle üretiliyor olması bunun tesadüfen mi olduğunu gösterir, tesadüfen olmadığını, bir akıl tarafından üretildiğini mi gösterir? Evet, tabii ki bir akıl tarafından üretildiğini gösterir, tesadüfen olamayacağını gösterir. Yoksa tesadüfi reddeden bir şeyi, tesadüfi kanıt gibi ortaya çıkmaları koskoca adamların tam bir kepazelik yani böyle. Yani bu bilim adamlığı değil zaten. Yani evrimci bilim adamı olmaz. Evrimci film adamı olur ancak. Yani evrimciler pagan rahipleridir. Evrimi savunan biri yani çok net bir şekilde pagan rahibidir. Yani bir pagan dininin savunucusudur.
Evet.
Çünkü olmayan bir saçmalığı savunuyor demektir. İnsan, bir bilim adamı bir saçmalığı savunmaz. Bilim adamı bilimsel delillerle konuşur. Objektif olarak bakar. Bilimsel deliller neyi gösteriyorsa onu kabul eder. Bütün bilimsel deliller Allah'ın yarattığını kabul ediyorsa bilim ve bilim adamının görevi bunu kabul etmektir. Kalkıp da köhne 19. yüzyıldan kalma saçma sapan yok appendix organı, körelmiş organ bilmem bu saçmalıkları savunmaz.
Evet.
Bu film adamlığı olur. Film adamlarını küçümsemiyoruz. Yani film yapmak tamam güzel bir şey, ona bir şey demiyoruz da pagan rahipliği oluyor daha doğrusu. Evet. Yani bu anlamda şeyleri savunmak.
Şimdi bu alveollerin içindeki tip hücreleri var. Onlarla ilgili bir video var. Ona bakalım isterseniz. Yani.
Alveoller her nefes alışta biraz genişler. Nefes verişte tekrar eski haline döner. Alveollerin iç yüzeyi alveol sıvısıyla kaplıdır. Bu sıvıda bulunan su molekülleri yüzey gerilimi oluşturur. Yüzey gerilimi su moleküllerinin birbirlerini çekmeleri sonucunda oluşan bir kuvvettir. Ve alveol sıvısındaki su moleküllerinin oluşturacağı yüzey geriliminin de alveolleri içeri doğru çekmesi gerekir. Dolayısıyla normalde her nefes alışta içeri çöken alveolleri tekrar açmak için hem büyük güç harcamamız hem de büyük acı çekmemiz gerekir. Ama büyük bir rahatlıkla nefes alırız. Peki bunun sırrı nedir? Bu sorunun cevabını araştıran bilim adamları, yaptıkları araştırmalar sonucunda çok önemli bir yaratılış mucizesiyle karşılaştılar. 300 milyon alveolün her birinin içine insana hizmet etmesi için birer görevli yerleştirilmiştir. O görevlinin ismi tip 2 hücredir. Tip 2 hücreler sürfaktan isimli son derece özel bir madde üretir ve bu maddeyi alveolün iç yüzeyine yayar. Sürfaktan suyun yüzey gerilim kuvvetini düşürmek için özel olarak tasarlanmış bir moleküldür. O molekül sayesinde alveolün içine çökmesi engellenmiş olur. Bu noktada dikkatli bir şekilde düşünmek gerekir. Tip 2 hücre gözü, kulağı, beyni ve düşünme yeteneği olmayan, gözle görülemeyen bir canlıdır. Peki bu canlı alveollerin yüzey gerilimi yüzünden içlerine çökeceklerini nereden bilmektedir? Ekranda sürfaktan maddesinin kimyasal formülünü görüyoruz. Bu formül suyun yüzey gerilimini ortadan kaldırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Gözü, kulağı, beyni olmayan tip 2 hücresine sürfaktan maddesinin kimyasal formülünü kim öğretti? Bütün ömrünü bu maddeyi üretmeye niçin adam akıllı? Bu hücre vücudun bir başka yerinde değil, yalnızca sürfaktan maddesinin gerekli olduğu bölgede alveolün içinde yaşamaktadır. Örneğin kulağın veya kalbin içinde değil, yalnızca olması gerektiği yerde alveollerin içinde bulunmaktadır. Onu alveolün içine kim yerleştirmiştir? Bu soruların sayısı alveolleri incelemeye devam ettikçe daha da artar. Çünkü alveollerin içinde fedakarca görev yapan tek hücre tip 2 hücreler değildir.
Evet. Şimdi biz nefes aldığımızda işte akciğerdeki 300 milyon civarında alveol o havayla doluyor. Yani şişiyor hepsi. 300 milyonun hepsi şişiyor. Ve şimdi biraz izlediğimiz gibi tip 2 hücresi denen bir hücre var hepsinin içinde. Ve onlar sülfaktan isimli bir maddeyi salgılıyorlar orada. Üretiyorlar. Ve o sayede biz mesela şişirdiğimiz zaman işte nefes aldığımız zaman alveoller şiştiğinde onun dengeli olmasını sağlıyor. Yani belli bir süreden sonra şişmemesini ve belli bir süreden sonra da içine çökmemesini sağlıyor. Tam ayarında kalmasını sağlıyor. Yoksa orada da dendiği gibi çok fazla acı çekmemiz ve güç harcamamız gerekirdi. Yani normalde hani biz böyle çok kolay nefes alıyoruz da çok normalmiş gibi geliyor değil mi? İşte nefes alıp veriyoruz yani ne olacak gibi düşünebiliyor insan. Halbuki orada en ufak böyle gözle görülmeyen bir amino asit bir hücrenin dahi olmayışı biz böyle hani çok kalın deriden yapılmış şeyleri şişirmeye çalışıyorlar yani böyle buz torbası gibi şeyleri şişirmeye çalışıyorlar. Çok güçlü kuvvetli nefesli kişiler. biz normal nefes alışverişimiz dahi gün içerisinde öyle olurdu. Eğer bu tarz hücreler olmasaydı. Yani tek bir hücreye bakıyor. Yani tek bir hücrenin olmaması. Yani biz böyle çok zor nefes çekip böyle onu da çok zor dışarı verir hale gelirdik.
Yok, öyle hale gelmiyor. Ölüyor insan. Evet. Bu şeyde bebekler var. Erken doğum. Erken doğumda biliyorsunuz bebeği yaşatmak çok zordur. Ve özel bir teknoloji gerektirir. Neden biliyor musunuz? Sırf sürfaktan molekülü yapılamadığı için. Yani bebek sürfaktan molekülü olmadığı takdirde herhangi bir insan nefes alamıyor. Yani öyle yaşamanın sürdürmesi mümkün değil. Ve bu zamanlı olarak üretiliyor. Mesela bebek anne karnındayken sürfaktan ihtiyacı yoktur. Suyun içinde yaşar. Ve oksijeni annenin plasentasından, annenin kanından alır. Akciğer ihtiyacı olmadığı için, akciğerlerini kullanmadığı için sürfaktan molekülü üretilmez. Ne zaman üretiliyor biliyor musunuz? Tam doğuma yaklaşıldığında, yani 9 ay 10 günlük süre var ya, 9 aya geldiğinde üretilmeye başlanıyor zamanlı olarak. Çünkü ihtiyacı olacağı biliniyor önceden. Kim biliyor bunu? Hangi akıl biliyor? Böyle bir molekül ihtiyaç olduğu nereden biliniyor? Erken doğum yapanlarda, mesela 7 aylık ve daha öncesi doğum yapanlarda sürfaktan olmadığı için bebeği özel aletlerle yaşatmak mümkün. Sürfaktan molekül üretilene kadar. Bu tabii sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığını kanıtlar. Herhangi bir tesadüfe yer olmadığını gösterir. Çünkü sürfaktan çok özel bir kimyasal formül. Kim bilebilir bunun yüzey gerilimini azalttığını? Çoğumuz ilk defa duyuyoruz. Evet. Formülünü de bilmiyoruz. Kim biliyor sürfaktanın nasıl bir bileşimi olduğunu? Kimse bilmiyor. Üret desen üretemez yani kimse, değil mi? Evet, ancak güzel. Üstün kimya bilgisi gerekiyor ki, eğitim gerekiyor ki böyle bir şeyin nasıl olduğu, nasıl yapılabildiği bilinsin. Ama genlerimizde bu var. Ve zamanlı olarak var. Yani tam doğuma yakın bir sürede üretilmeye başlanıyor. Yoksa hayatta kalmak mümkün değil.
İşte evrimci iddiasına göre şöyle olması gerekiyor. İşte anne karnında canlı ilk kez işte doğum olacak. O canlıya, türüne ait ilk doğum olacak. Tam o sırada bir mutasyon geliyor. Tam doğuma çok kısa süre kala birden DNA'sında onu üretebileceği bir bilgi oluşup bir anda orada oluşması gerekiyor. Yani evrimcilerin söylediği bu. Zaten birazcık konuyu bilen bir insan ama akli sağlığı yerindeyse de böyle bir şey kesinlikle itibar etmez yani.
Tabii bir molekül, yani mesela proteinler öyle hassas yapıları var ki herhangi bir, mesela insülin hormonu var diyelim. İnsülin hormonunda siz harf değişikliği yaptığınız takdirde insülin hormonu diye bir hormon olmuyor. İşlev göremiyor. Ne anlama geliyor bu? Kan şekerini kontrol eden bir mekanizma tümüyle ortadan kalkıyor. Bir tek insülin olmaması insan için öldürücü oluyor. Yani bunun deneme yanılmayla, harfleri yan yana koyarak, dur ben alternatifleri böyle zaman içinde deneyerek diye bir oluşması gibi mantıken böyle bir şey kesinlikle olarak mümkün değil. Çünkü tek bir bakın bir harf değişikliği ortadan kaldırıyorsa, bir yapıyı bozuyorsa, o zaman onun basamak basamak olmasının imkanı yok demektir. Tesadüfen olmasının. Ki öyle zaten, yani biliyoruz da, yani değişik açıdan anlatıyoruz yani evrimcilerin bu saçma sapan iddialarına her yönden cevap veriyoruz. Onun için anlatıyoruz. Yoksa zaten bir tane protein tesadüfen olamadığına göre evrim tümünden çökmüş oluyor zaten yani, inşallah.
İnşallah.
Bütün bu yapılar böyle. Canlılardaki kompleksik zaten bu şekilde. Yani o kadar kompleks iç içe geçmiş sistemler var ki canlılıkta. Proteinlerin yapıları, onların birbirleriyle olan işlevleri, karşılıklı etkileşimleri. Mesela hormon geliyor, hormonun alıcısı olmak zorunda. Hormon tek başına iş yapmıyor. Alıcısı anahtar kilit gibi tutunuyor. Hemen içeride başka mekanizmalar, başka proteinler devreye giriyor. Onlar da DNA'nın bir bölümüne gidip o bölümden tam olması gerektiği yerden bir proteinin sentezini arttırıyorlar. Şimdi bunlar böyle hep birbirine bağlı çok son derece kompleks mekanizmalar. Ve aradaki bir parçayı çıkardığınız zaman bütün sistem çöküyor. Hadi aradaki parçayı çıkarmayı bırakın. O parçanın harflerini değiştirseniz bütün sistem çöküyor. İnsan hayatta kalamıyor, o canlı hayatta kalamıyor. Bu tabii hep Allah'ın, bakın, sonsuz varlığının, sonsuz aklının, sonsuz sanatının kanıtları olmuş oluyor.
İnşallah.
Evet. İnşallah.
Biraz önce Beril Hocam sen dedin ya hani belli bir boy eşiği var. Yani o boyu daha fazla geçemiyor diye. Şimdi vücutta boyun uzaması ile ilgili hormonlar görevli değil mi? İşte belli kimyasallar hipofiz bezinden belli dönemlerde salgılanıyor, enzimler. Ve onlar işte ergenlik çağını başlatıyor, işte vücuttaki değişiklikleri başlatıyor, boyun uzamasını başlatıyor. Başlattığı gibi aynı zamanda da bitiriyor. Yani belli bir süreden sonra da o salgıların azalmasıyla, bilerek beyindeki hipofiz bezinin verdiği emirler azalarak en sonunda o belli bir süreden sonra duruyor. Şimdi evrimcilerin mantığına göre yavaş yavaş gelişmelerle olduğunu söylüyorlar ya, yani her sistemin bu şekilde olması lazım değil mi? Yani her sistem öyle tam olduğu gibi oluşuyorsa bu zaten yaratıldığını gösterir ki öyle. Gerçekten de zaten öyle. Ama onların iddiasına bakalım. Diyorlar ki işte her sistem yavaş gelişmelerle oluşmuştur. E bu sistem de o zaman yavaş gelişmelerle oluşmuş olması gerekiyor. Bir de şimdi eğer mutlaka yani bunun daha az çalıştığı bir dönem olması lazım değil mi? Yani onu durduramadığı, büyümeyi durduramadığı bir dönem olması lazım. O zaman bizim şu tarz şeylerle karşılaşmamız gerekiyor. Yani biz insan fosillerine baktığımızda, insanlara ait fosillere baktığımızda yani işte Neandertaller çok iri olarak biliyoruz. İşte en fazla olsun olsun 2 metre değil mi? Yani kemik kalıntılarına bakıldığı zaman 2 metre. Ama evrimcilerin iddiasına eğer böyle bir şey olsaydı bizim böyle 3-4 metrelik insanlarla karşılaşmamız gerekirdi değil mi fosil kayıtlarında? Çünkü o hormonun mutlaka durdurulamadığı, gelişmenin durdurulamadığı bir canlının olması gerekir. Bir tane değil hatta. Yani milyonlarca canlı olması gerekirdi. Bütün canlılar için geçerli bu. Fakat bütün hepsine bakıyoruz. Şu anki hallerinin boyutları neyse bir canlının geçmişteki boyutu da aynı. Demek ki o canlı bütün hormon yapısıyla, bütün kemik yapısıyla, işte hipofiz bezi olsun, beyni olsun, her şeyiyle tam ve kusursuz bir şekilde bir anda yaratılmış ve hiçbir değişikliğe de uğramadan gelmiş. Buradan çıkan sonuç bu oluyor yani. Tek başına bile aslında bu örnek yeterli.
İnşallah.
İnşallah.
Bir ayet okuyarak bitirelim mi?
İnşallah.
Şeytandan Allah'a sığınırız. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Evet. Bakın i̇nşallah. Yaratmak da emir de yalnızca Allah'ındır inşallah.
İnşallah. Son andırıyoruz inşallah.
İnşallah.
Yanımızı. Yanımıza burada son andırıyoruz sayın izleyenler. Bütün röportajları Haryana TV sitesinden izleyebilirsiniz. Hayırlı geceler.
Hayırlı geceler.
Hayırlı geceler.